günler sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Ayrı Zaman ve Yaratılış Delileri adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Akın Hocam, Ebru Hocam, Önder Hocam, Serdar Hocam, Necati Hocam ve ben Ender Ataş'la beraber güzel bir sohbet yapacağız inşallah. Öncelikle bugün Babalar Günü, bütün babaların Babalar Günü'nü kutluyoruz. Herkese iyi pazarlar diliyoruz. Kur'an müjdeleriyle başlamak istiyorum hocam ben ilk
i̇nşallah,
önce. Kur'an'ın günümüzdeki teknolojiyle bilimle birebir örtüşmesini görüyoruz. Bilimin ve teknolojinin gelişmesiyle beraber Kur'an'da geçen bilimsel olayların da birebir bugün yaşayarak görüyoruz. Yani Kur'an'da hem bilimsel, hem teknolojik, hem edebi, hem çok geniş kapsamlı sanatsal, çok geniş kapsamlı Kur'an'da bilgiler var. Bunların da bilimle, bu 20. yüzyıla itibariyle de bilimle gelişmesiyle birebir örtüştüğünü, Kur'an'ın Allah'ın sözü olduğunu, bunun 1400 sene önce bilinmesi mümkün olmazken, Kur'an'da bunların yazıyor olması, Kur'an'ın bize hak kitabı olduğunu ve gerçek bir kitap olduğunu gösteriyor inşallah. Bugün de bunlardan bir tanesinden bahsetmek istiyorum. Güneş merkezli sistemlerle ilgili izleyicilerimize aktaralım. Kur'an mucizesi, evet. Şeytandan Allah'a sığınırım. Gökleri ve yeri hak olarak yarattı. Geceyi gündüzün üstüne sarıp örtüyor. Gündüzü de gecenin üstüne sarıp örtüyor. Güneşe ve aya boyun eğdirdi. Her biri adı konulmuş bir ecele, yani süreye kadar akıp gitmektedir. Haberin olsun, üstün ve güçlü olan, bağışlayan odur. Ayette ve gece ve gündüzün oluşumu için dünyadaki hareketi, kavuğun sarılmasında olduğu gibi yuvarlak bir cismi sarıp örtmek anlamına gelen tekvir fiilinden türemiş yükeviru kelimesiyle tarif edilmektedir. Bu kelime dünyanın küresel şeklinin yanı sıra güneşin etrafındaki hareketini de en doğru olarak ifade eder. Yasin suresinde ise güneş ve ayın konumları ile ilgili olarak şöyle bildirilmiştir. Konmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Güneşte kendisi için tespit edilmiş olan bir müstakara doğru akıp gitmektedir. Bu üstün ve güçlü olan bilen Allah'ın takdiridir. Ay'a gelince biz onun içinde bir takım uğrak yerleri takdir ettik. Sonunda o eski bir hurma dalı gibi döner. Ne güneşin aya erişip yetişmesi gerekir, ne de gecenin gündüzün önüne geçmesi. Her biri bir yörüngede yüzüp gitmektedirler. Yasin suresinin 40. ayetinde güneş ve ay hareketlerini yüzüp gitmek, akmak, gezmek anlamlarına gelen Arapça yesbehune kelimesiyle tarif edilmektedir. Bu kelime bir kişinin kendi başına yaptığı hareket anlamına gelir. Bu fiili uygulayan bir kişi, başka bir kişi tarafından müdahale edilmeden kendi başına işine devam ediyor demektir. Yukarıdaki ayetlerde de güneşin hiçbir gök cismine bağlı olmayan evrendeki müstakil hareketinin bir yönünde dikkat çekiliyor olabilir. Tabii ki her şeyin doğrusunu Allah bilir. 16. yüzyıla kadar bilim çevrelerinde dünyanın evrenin merkezinde olduğu düşünülüyordu. Hatta bu görüş eski Yunan'da geo, dünya ve centron, merkez kelimeleri bir araya gelmesiyle oluşan geosantrik model ismiyle adlandırılıyordu. Fakat 1610 yılında Galileo'nun teleskopuyla yaptığı gözlemler sonucunda dünyanın aslında güneşin etrafında döndüğü bilimsel gerçeklilik kazandı. Bu döneme kadar güneşin dünya çevresinde döndüğüne inanılıyordu. Ünlü astronom Kepler'in gezegenlerin hareketlerini açıklayan görüşleriyle 16 ve 17. yüzyıllarda heliosentrik evren modeli geçerlilik kazandı. Helios, güneş ve kentron merkez kelimeleri bir araya gelmesinden oluşan bu modelde evrenin merkezinde dünya değil, güneş mevcuttur. Diğer gök cisimleri güneş etrafında hareket ederler. Şems suresinde şöyle bildiriliyor. Güneş demek biliyoruz. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Güneşe ve onun parıltısına andolsun. Onu izlediği zaman aya, onu güneş parıldattığı zaman gündüze, onu sarıp örttüğü zaman geceye. Yukarıdaki ayetlerde belirtildiği gibi gündüz, güneşin parlaklığı, dünyanın hareketiyle meydana gelmektedir. Gece ile gündüze oluşturan hareket, güneşin hareketi değildir. Bir başka deyişle, geceye ve gündüze göreli olarak güneş sabittir. Kur'an'da bildirilenler, dünyanın sabit olup güneşin onun etrafında döndüğü tezini savunanların iddialarını geçersiz kılmıştır. Kur'an'ın zaman ve mekandan münezzeh olan, tüm ilimlerin sahibi Rabbimizin katından olduğu apaçık bir gerçektir. Bilim ve teknoloji geliştikçe Kur'an ve bilim arasındaki uyum örnekleri de her geçen gün daha açık gözler önüne serilmektedir. Bir Kur'an ayetinde de şöyle buyuruyor kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun onların kıssalarından temiz akıl sahipleri için ibretler vardır. Bu Kur'an yüzüp uydurulacak bir söz değildir. Ancak kendinden öncekileri doğrulayıcısı, her şeyin çeşitli biçimlerde açıklaması ve iman edecek bir toplum için bir hidayet ve rahmettir. Evet, görüyoruz hocam. Gerçekten 1400 sene önce güneşin, bütün sistemlerin güneşin etrafında döndüğü bilinmiyordu. Ama Kur'an'da görüyoruz 1400 sene önce özellikle güneşin bütün sistemlerin merkezi olduğunu ve bütün gezegendeki bütün hareketlerin güneş etrafında olduğuna değinilmiş. Biz ancak bunu işte Galileo'nun meşhur teleskobuyla gözlemleyip yola çıkıp baktılar. İşte burada da Kur'an'ın ne kadar gerçekçi olduğunu, bütün yani dünya aleminin, bütün uzay aleminin Allah tarafından yapıldığının açıkça göstergesi zaten.
Maşallah. Maşallah.
Tabii hak kitabı olduğunu gösteriyor Kur'an bize yani Kur'an'ın inşallah. Normalde 1400 sene önce yazılmış bir kitapta böyle bilgilerin yer alması mümkün değil. Yani mesela evrenin yoktan var edildiği daha yeni, hani Kur'an'da yazmasına rağmen bilim adamları çok çok çok sonraları bunun bilgisine de sahip olmalarına rağmen keşfedebildiler. Mesela evrenin genişlediği, yani bunu bulan kişiler böyle dünya çapında ödüller aldılar. Hatta mesela kozmik fon radyasyonu vardı. Evrenin bir patlamayla var olduğunu ispat eden en net delildir belki kozmik fon radyasyonu. O fon radyasyonu bulanlar Nobel ödülü aldılar. Hatta Big Bang kesin kanıtlandı dediler ve insanlık tarihinin en büyük keşfi olarak gösterildi. Bakın Big Bang, haberler yarıda kesildi son dakika haberi olarak. Bunların görüntüleri de var, onları da yayınlarız. İnsanlık tarihinin en büyük keşfi Big Bang olarak gösterildi. Kur'an'a bakıyoruz zaten yazıyor Allah.
Hatta bir şey Kur'an'da mesela dağların hareket halinde olduğu, kıtaların hareket halinde olduğu Kur'an'da belirtiliyor. Bizler de son yüzyıllarda bunu öğrendik mesela. Dağların hareket ettiği, kıtaların birbirinden uzaklaştığını, zaman geçtiği süre boyunca, süre içinde birbirlerinden uzaklaştıklarını, Kur'an'da bu yine aynı şekilde belirtiliyor. İşte bunlara baktığımız zaman sadece biz şu anda bir tanesini geniş detaylı yaptık. Her program anlatmaya çalışıyoruz sürekli. Kur'an'da çok fazla mucize var. Sadece doğal olaylarla ilgili değil, yani yer olaylarıyla, gök olaylarıyla ilgili değil. Baktığımız zaman da bir sürü Kur'an'ın mucizelerini görüyoruz. İşte günlerin 365 oluşu, ayların 12 ay oluşu, bunlar Kur'an'da çok net bir şekilde belirtiliyor. Oysa hani o zamanda baktığımız zaman da güneş yılı esası yoktu baktığımız zaman. Farklı farklı yıl esasları alınıyordu. Ama Kur'an'da bunun bu şekilde geçiyor olması. İşte ne bileyim mesela bilimsel olarak DNA kelimesi yan yana geçişi, RNA'nın yan yana geçişi. Daha birçok örnekleri var. Bunların Kur'an'da geçiyor olması bunların bir tesadüf değil. Bunları gerçekten Allah'ın insanlara bildirdiğini gösteriyor. Ve insanlara zaten Allah bilmeyi, araştırmayı ön sürüyor. İnsanların bilimsel araştırma yapmaları için. İşte Kur'an'da da bunda bakıldığı zaman da Kur'an'da mucizelerini görüyoruz. Kur'an'da gerçekten hak kitap olduğuna kanaat getirmiş oluyoruz.
Maşallah.
Ben de başka bir Kur'an mucizesinden bahsetmek istiyorum. Atomun sağlamlığı ve elektron yörüngeleri Kur'an mucizesidir. İnşallah bununla ilgili bilgi vereceğim. Dağları görürsünde donmuş sanarsın. Oysa onlar bulutların sürüklenmesi gibi sürüklenirler. Her şeyi sapasağlam ve yerli yerinde yapan Allah'ın sanatının yapısıdır bu. Şüphesiz o, işlediklerinizden haberdardır. Bu ayette tüm maddelerin yapı taşı olan atomun sağlamlığına ve atomların elektron yörüngelerine bir yönüyle işaret ediliyor olabilir. Atomlar açısından bakıldığında ayetteki Allah'ın her şeyi sapasağlam yaptığı ifadesi, atomların balyozla vurulsa dahi dağılmayan sağlam yapıları olarak yorumlanabilir. Doğrusunu Allah bilir. Tabii ki. Çünkü eşyalar sağlam olmaz. Ancak atom sapasağlamdır. Örneğin bir vazo kırılsa, parçalansa dahi onu oluşturan atomlar yine sağlam kalır. Şiddetli bir çarpmada bir araba hurda yığını olabilir. Bir patlamayla gökdelen yıkılabilir. Ama ister narin bir çiçek, ister güçlü bir metal olsun, durum aynıdır. Maddenin atomları bozulmaz. Yörüngeleri dağılmaz. Dolayısıyla en zayıf yapılı gözüken madde dahi aslında yaratılışında çok sağlamdır. Ayette her şey denilmesinin hikmeti de tüm maddelerin esasının atom olması olabilir. Atomdaki bağları parçalayarak oluşturulan nükleer bombalar dahi ortaya yine sağlam başka yapılar çıkar. Nükleer füzyon yönteminde atomun çekirdeği parçalanır ve daha küçük iki atom ayrılır. Nükleer füzyonda ise iki küçük atom bir araya getirilerek daha büyük bir atom oluşturulur. Örneğin güneş enerjisi bu yöntemle hidrojenin helyuma dönüştürülmesiyle üretilmektedir. Sonuç olarak evrende maddeden enerjiye, enerjiden maddeye sürekli bir dönüşüm ve atom seviyesinde evrenin genelinde geçerli bir sağlamlık mevcuttur. Diğer bir yönden ayette dağların bulutların sürüklenmesine benzetilen hareketiyle atomların çekirdekleri etrafındaki elektron bulutlarına işaret ediliyor olabilir. Dağları oluşturan atomların yörüngelerindeki elektronlar çekirdek etrafında sürekli ve süratli hareketlerden ötürü bir bulut görünümü alırlar. Nitekim atomun yörüngelerindeki elektronlar bilimsel literatürde de elektron bulutu olarak tanımlanır. Elektron mikroskobu gibi üstün teknoloji ürünü aletler ile gözlem yapmadan atomun yapısını anlamak, elektronların bu görünümlerini tespit etmek mümkün değildir. 14 asır önce üstün teknoloji geliştiren ilim hakkında Kur'an'da verilen bilgilerin her tarafı defasında tam olarak doğru olması Kur'an'ın mucizelerinden biridir. Evet.
Maşallah. Ya atom çok gerçekten bakıyorsunuz hani küçük bir çiçek tanesinde de bir metalde de hani orada örnekte verildiği gibi hiçbir şekilde etkisi kaybolmuyor. Parçalansa bile tamamen yok olmuyor hiçbir şeye baktığımız zaman. Doğada hiçbir şey yok olmuyor. İşte bu da atomun Kur'an'da da bu şekilde belirtilmesi. Mesela helyumun, hidrojenin mesela bütün Kur'an'da o da bir Kur'an mucizesi mesela. Hidrojen bütün gazların içinde yani bütün elementlerin içinde hidrojen var. Ve bunların da 21 taneydi yanlış hatırlamıyorsam. Kur'an'da bu da bu şekilde geçiyor. Bu da bir başka mucizesi. Yani bakıyoruz anlata hani düşündükçe sürekli farklı Kur'an mucizeleri geliyor aklımıza. Hani bunlara bakıp da insanın iman etmemesi, işte Kur'an mucizelerini görmezden gelmesi çok büyük yanlışlık, çok büyük eksiklik olur. Maşallah. Ya maşallah Allah bize zaten her şeyi çok detaylı olarak Kur'an-ı Kerim'de bizim kitabımızda çok detaylı olarak anlatmış.
Maşallah. Biz tabii hocamızın vesilesiyle etrafımızdaki bu olağanüstülükleri fark etmeye başladık. Sadece biz değil, hocamızın yaptığı çalışmalar neticesinde bütün dünya uyandı. Yani bu materyalist, darwinist, evrimci kafa insanların beynini pişirdi. Yani çöktüler, fikren çöktü insanlar. Böyle uyuyan, uyuklayan bir büyü etkisinde, uyku halindeydi yeryüzündeki insanlar. Çünkü evrimci kafa, materyalist kafa propagandayla, işte hipnozla, bol tekrarla insanları uyuttular. İnsanlar da ne yaptılar, ne zannettiler? Efendim dediler, etrafımızda evet çok acayip şeyler var hakikaten. Olağanüstü işte ne bileyim çiçeklerin renkleri, meyvelerin kokusu, hayvanların çeşitliliği, güzelliği, insanların öyle. Olağanüstü şeyleri görüyorlardı ama ne diyorlardı? Tesadüfen olmuş diyorlardı. Değil mi?
Evet.
Ebru hocam da artık tabii üstad olduğu için hocamız hemen cevabı verdi. Doğru. Tesadüf dediler ama sadece tesadüf değil. Buradaki konu insanların düşünmeyen insanlar haline getirilmesiydi. Esas Darwinist kafanın, evrimci kafanın, materyalist kafanın ana konusu buydu. Mesela şimdi Önder hocam anlatıyor. Kur'an mucizesi olarak anlatıyorlar. Hakikaten öyledir. Hem Kur'an'da pek çok Kur'an mucizesi vardır. 21. yüzyılın teknolojisiyle ortaya çıkarılmış. Hem de yine Cenab-ı Allah'ın buyurduğu gibi şeytan Allah'a sınırım. Hem nefislerinize hem dış ufuklarda diyor, afaklarda ayetlerimi göstereceğim. Siz de görüp tanıyacaksınız diyor Cenab-ı Allah. Ayet dediği Cenab-ı Allah'ın buyurduğu deliller, ispatlar. Nedir o? Yaratılış delilleri. Peki biz bunu fark ettik mi? 1400 yıldır vardı Kur'an. Değil mi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra da devam etti ama bir hikmet var işte. Ahir zamana Cenab-ı Allah insanları hazırladı. Ahir zamanda hocamız söylemişti. Mehdi Aleyhisselam, hep dünya tarihi böyle olmuştur dedi. Mehdi Aleyhisselam ve Mehdiler ve Deccallerin mücadelesi vardır hep dedi. Mesela şimdi ahir zamanda Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışından önce yoğun bir telkin vardı dünya çapında. Nedir o? İşte burada anlatılan konulardan uzak durmak, düşünmemek, uyku halinde olmak, ne bileyim atomlardaki olağanüstülüğü görmemek, işte gökyüzündeki olağanüstülüğü görmemek, düşünmemek mesela bunları. Bunlar nasıl olmuştur dememek. Peki bunun yerine ne? Efendim zaten işte dünya ezelden beri vardı madde. İşte diyalektik materyalizm zaten ana konusu budur. Sonsuza dek de gidecek. İnsanlar da bu sonsuzlukta gelir, yaşar, doğar, büyür, işte evlenir, çoluk çocuk, iş güç sahibi olur, yazlık alır, araba alır, yaşlanır, emekli maaşı, televizyon elde, kumanda. Efendim ölene kadar o işte herkesin bir koltuğu vardır yaşlı dedelerimizin bilir, çok klasiktir. Orada oturulur. Adeta ölüm beklenir. Yani evet. Yapacak hiçbir şey yoktur. Veya belli bir yaştan sonra daha ziyade tabii çok yanlıştır. Yaşlanınca hani dini vecibeler yerine getirilir ama gençken yapılmaz. İşte hatta Akın onu hep söylüyor. Reklamlarda da var işte gençlik bir kere gelir, işte hayatını yaşa, bunu kaçırma gibi telkinlerle insanları tamamen dünyaya sevk ettiler. Yani ahiret haşa adeta yokmuş gibi. Halbuki tam tersi. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. İnsanlar uyuyorlar diyor. Ölünce uyanacaklar diyor. Cenab-ı Allah da diyor ki şeytan Allah sanırım asıl varılacak yurt ahiret yurdudur diyor. Evet. Yani dünya değil ki. Şimdi bize de tam tersini telkin ettiler. Yani dünya esastır. Dünya vardır.
Ne yaparsak sonsuza burada dek, yaparız.
Ha, ne yaparsan burada yaparsın. Ama yaptıklarının hepsi de bitiyor. Yani son buluyor. Herkes ölüyor. İşte görürsün değil mi? Herkesin bir yakını, bir yani, tanıdığı ölüyor.
Hiçbir şey de götürmüyorlar yani. Her şey burada. Dünyada çakılı kalıyor.
Tabii. Kendine beyaz bir beze bağlıyorlar. İstediğin kadar zengin ol. Hocamız anlatmıştı. Araba kapının önünde duruyor demişti. Seni çukura koyduklarında. Facebook'ta da işte arkadaşları o üzüntü işareti 2. üst üste. Çok üzüldük var. Ama 3 gün sonra bir bakıyorsun.
Herkes hayata devam kalmamış. Ediyor kaldı
yani. Yani buradaki asıl amaç şu. İnsanları tamamen dünyaya sevk etmek. Dünyadan başka bir gerçeklik yok. Onun için bunun tadını çıkar. Zaten kısıtlı bir süre. Yani 70 yıl ortalama diyelim Türkiye'de ömür. 70 yıl o da belli değil tabii de hani ortalama. Yaşarsan yaşamazsan o da zaten o kadar da yaşamıyorsun. Bunun tadını çıkar diyorlar. Nasılsa yok olup gideceksin dendi yıllarca. Ama ne oldu hep onu söylüyoruz hocamızdan Allah razı olsun. 1980 yılı itibariyle hocamız çıktı. Bu böyle değil.
Maşallah.
Cenab-ı Allah Kur'an'da böyle bahsetmiyor. Asıl olan ahiret yurdudur, dünya değil. Dünya bir imtihan yeridir. Yani bir kurstur adeta demişti hocamız. Neyin kursu? İnşallah ahirete hazırlığın kursu. İnşallah. Peki bu kursu nasıl alacağız? İşte Cenab-ı Allah'ın o dış ufuklarda size göstereceğim dediği delillerine bakacağız. Kendimize bakacağız. Ondan sonra bunları kıyas edeceğiz. Ahirette bir şaşkınlık meydana gelmesin diye. Zaten orada ahirettekiler, giden insanlar konuşuyorlar. Bir benzerini görmüştük diyorlar mesela. Dünyada. Bunun bir benzerini gördük diyorlar. Cennet nimetlerini. Kıyas edilsin diye. Cenab-ı Allah burada insanları yetiştiriyor. Yani materyalistlerin dediği gibi bir ortam yok arkadaşlar. Yani dünya öyle bir yer değil. Dünya Cenab-ı Allah'a kulluk edilmesi gereken, böyle onun istediklerini yapan, güzel ahlakı üzerinde barındırmaya gayret eden, insanlara bunu anlatan. Yani hocamızın yaptığı çalışmalara bakarsak odur. Yani Cenab-ı Allah'ın istediği. Hocamızın hayatına baksın herkes. Bizim örneğimiz olduğu için söylüyorum. Çok daha net bir şekilde, güzel bir şekilde anlayacaklar. Gerçek budur. Yani onun dışındakiler hakikaten yalan. Yani biz mesela burada çiçeklerden bahsediyoruz, atomdan bahsediyoruz. Niye? Çünkü Allah'ın yaratma sanatını görüyoruz.
Evet.
Ne dediler buna? Efendim tesadüfen oluyor bunlar dediler değil mi? Yıllarca öyle demediler. Evet. Ya bunun neresi tesadüf? Yani çiçeğin rengi, efendim bir meyvanın tadı, aroması, rengi, paketi. Atomun olağanüstülüğü. Yani yok, Cenab-ı Allah diyor ki yoktan var edendir diyor. Değil mi? Ayetle evet. Şeytan Allah'ın yoktan var eden. Peki biz bu ayeti gördük mü? Gördük. Nasıl gördük? Atoma baktı bilim adamları. Hayrete düştüler. İçi boş.
Boş bir şey yani.
Yokluk yani boş derken. Sütanesi
zannederken.
Tabii onu, yani Akın onu söylüyor mesela. Boş derken hani mesela şişenin içi boş ya öyle değil. Yok. Yani yokluk onu tabii anlayamıyoruz tam ama yok yani. Ama Cenab-ı Allah yoktan var edendir diyor. Bak yoktan atomu vesile etmiş, sebep kılmış. Bütün bu kainatı yaratmış. Bu Allah'ın gücü. Şimdi sen bunu tutup da tesadüf der, insanlara bunu tesadüf diye anlatırsan olmaz. Yalan olur. Onun için bizi izleyenler uyanıyorlar. Güzel oluyor yani i̇nşallah. Hakikaten. Uykudaydık hepimiz. Hocamız vesilesiyle hepimiz uyandık inşallah.
İnşallah. Tabii biz mesela Kur'an mucizeleri anlatıyoruz şimdi. Yani bu Kur'an mucizeleri işte bilgi olarak aldığımız şeyler olmaması gerekiyor. Mesela işte çok güzel Kur'an'da böyle bir bilgi yer almış. Ne kadar güzel işte çok sevindik bu duruma gibi bir şey değil. Allah bu mucizeleri bize Kur'an'ın hak olduğunu göstermek için gösteriyor, yaratıyor bu mucizeleri. Yani Kur'an'ın hak kitabı olduğu, Allah'ın sözü olduğu ve hiç tartışmasız kabul edilmesi gerektiğini Allah bize net bir şekilde gösteriyor bu mucizeleri yaratarak inşallah. Şimdi bir kısım mesela tabii inkar ediyor. İşte inanmıyoruz diyor. O inkar edenlerin Kur'an'a tabi olması için çok önemli. Bir kısım da kabul ediyoruz diyor. Fakat yine Kur'an'a tabi olmadıklarını görüyoruz. Yani hatta çok da dindar olduklarını söylüyorlar mesela. Biz çok dindarız diyor. Kur'an'a tam tabiiz diyor. Fakat Kur'an ayetiyle karşılaştıkları zaman hiçbir şekilde kabul etmiyorlar Kur'an ayetini. Yani böyle bir zümre var mesela Allah'ın yarattığı. Çok küçük bir zümre olabilir bu. Ama yine de çok tehlikeli bir zümre. Ve de din adına, Allah adına haramlar uyduruyorlar. Helalleri uyduruyorlar. Evet. Yani dinde olmayan, Kur'an'da olmayan şeyleri Kur'an'a sokuyorlar. Şimdi tabii bu bir atalarının dinine uydular diyor Allah ayette. Yani atalarının dinini sürdürme merakından geliyor bu tarz bir şey. Yani o tarz insanlara baktığımız zaman yani o insanı nereye koysam mesela al aynı insanı işte Budistlerin yaşadığı bir yere koy orada doğup büyüsün Budist oluyor zaten. Yani ben Budistim diyor kesinlikle Budist olurum diyor. Ve Kur'an'ı gösterdiğiniz zaman bak ayetlerde bu şekilde Kur'an hak kitap. Ve Allah bu şekilde emretmiş dediğin zaman yok diyor. Ben kabul edemem diyor. Ben atalarıma uyarım diyor. Alın mesela onu bir Katolik ailenin yanına yerleştirin. Diyor ki ben koyu bir Katolik'im diyor. Yani ben hiçbir şekilde vazgeçmem diyor yani Katolik'ten. Bak Kur'an ayetlerini gösteriyoruz. Kur'an ayetleri hak. Ayetleri uyalım. Yok yine uymam diyor. Bakıyoruz başka birisine Müslüman olduğunu iddia ediyor. Bakın o kafadaki yapının tehlikesinden anlaşılması açısından anlatıyorum bunu. Ben diyor annem babamdan atalarımdan ne duysam benim için din odur diyor. Yani ben onun haricinde kabul etmem diyor. Ne diyor senin? Ben sıkı bir Müslümanım diyor. Çok sıkı Müslümanım diyor. Kur'an'a tabiyim diyor. Ama bak diyoruz mesela sen şu konuda böyle düşünüyorsun ama Kur'an'da bu şekilde yazıyor diyoruz mesela. Ya o dediğin şey yanlış oluyor. Yok diyor ben yani Kur'an'da o şekilde yazıyor olabilir ama ben onu kabul edemem diyor. Yani ben bu şekildeyim diyor ama Müslümanım diyor. Yine de ve çok samimi Müslümanım diyor. İşte bu geleneklere göre yaşama kafasını bir kısım Müslümanların üzerine musallat ettiler yani küçük bir kısmın üzerine. Ama çok tehlikelidir. Hani bunu da hocamız da gece gündüz anlatıyor. Biz de onun vesilesiyle anlatmaya çalışıyoruz inşallah. Şimdi onunla ilgili birkaç ayet var. Onları okuyacağım inşallah. Şeytan Allah'a sanırım. Nas suresi 116. ayette Şeytan Allah'a sanırım. Dillerinizin yalan yeri nitelendirmesi dolayısıyla şuna helal buna haram demeyin. Çünkü Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Şüphesiz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa ermezler buyuruyor Allah'a. Yani demek ki Allah adına helal veyahut da haram uyduruyor. İşte şu haram diyor mesela. Biz soruyoruz Kur'an'da öyle bir ayet var mı? Yok ama haram diyor. Ben öyle işte şu rivayetten şu şöyle olmuş işte şu kişi şuradan geçerken başka bir kişi ona şöyle bir şey söylemiş. Demek ki haram diyor. Ama o konuyla ilgili Kur'an'da şöyle bir hüküm var dediğimiz zaman yok diyor siz Kur'an'ı anlayamazsınız diyor yani bakın bu rivayet diyor tamamdır diyor. Kur'an'da onunla ilgili ayet olsa da diyor biz bu rivayete inanmamız gerekiyor diyor. Bakın ayette Allah Araf suresi 28. ayette onlar çirkin bir hayasızlık işlediklerinde yani bu tarz bir şey yaptıklarında biz atalarımızı bunun üzerinde bulduk. Allah bunu bize emretti derler. De ki şüphesiz Allah çirkin hayasızlıkları emretmez. Bilmediğiniz bir şeyi Allah'a karşı mı söylüyorsunuz buyuruyor Allah. Bakın çok tehlikeli bir şeydir bu. Yani bir şey yapıyor. Bak Kur'an'da öyle değil diyorsunuz. Hayır diyor biz atalarımızı bunun üzerinde bulduk. Allah bunu bize emretti diyor. Sen yanlış biliyorsun diyor. Sen anlayamazsın zaten diyor Kur'an'ı. Yani Kur'an'ı anlayamazsın. Biz bu rivayetlerden anlayabiliriz ancak diyor bu hükümleri. Yani çok gerçekten hastalıklı bir bakış açısı. Mesela hatta şöyle şeyler oluyor. Bir konunun Kur'an'da net hükmü oluyor mesela. Bir suçun bir cezası ile ilgili net hüküm oluyor Kur'an'da. Allah eğer şöyle olursa bunun karşılığı budur diyor. Hayır diyor yani Kur'an'da öyle yazıyordu ama peygamberimiz öyle yapmamış diyor. Bak diyor biz öyle duyduk diyor. Atalarımızdan biz öyle öğrendik diyor. Onunla ilgili peygamberimiz duyduğumuza göre diyor işte peygamberimizi şöyle bir uygulama yaparken görmüşler diyor mesela. Peygamberimizin sözü dedik. Yani falanca kişi öyle görmüş diyor. Ama o konuda Kur'an'da net hüküm var. Yani bunun hükmü budur diye geçiyor ayette diyoruz. Ama hayır diyor yani o öyle olabilir diyor ama peygamberimiz Kur'an'daki gibi uygulamamıştır diyor. Haşa peygamberimize iftira atıyorlar. Tabii bu bir hastalıklı bir yapı. Yani bu geleneklere bağlı yaşantı hiçbir şekilde ya ben hak neymiş onu arayayım. İşte Kur'an'da ne yazıyormuş, Allah bize neyi emretmiş, bunu aramıyor, bununla ilgilenmiyor. Ya ben neyi öğrendiysem ilk olarak atamdan, ben onu ölene kadar devam ettireceğim. Benim başka bir amacım yok diyor. Yani hakla ilgim yok benim diyor. Sonra da bakın bu kişilerin tabii içinde bulundukları durum gaflet durumu ve hiçbir şekilde haberleri yok bu durumdan. Bundan da ahirette farkına varıyorlar. Enam suresi 23. ayette şeytan Allah'a sınırım. Bundan sonra onların, bakın ahirette bu tarz karakterdeki insanların durumunu Allah bildiriyor. Rabbimiz olan Allah'ın da olsun ki biz müşriklerden değildik demelerinden başka bir fitneleri kalmadı. Anlamıyorlar bulundukları durumu ve ahirette biz öyle değildik aslında diyorlar. Yani biz yanlış yolda değildik diyorlar aslında. Yani fark etmemişiz bunu diyorlar. Dolayısıyla yani buradan şu sonuç çıkıyor. Ne olursa olsun bir insanın Kur'an'a uyması gerekiyor. Yani biz mesela Kur'an üzeri anlatıyoruz. Ender Hocam, Ender Hocam biraz önce anlattı. Yani net bir şekilde hak kitap Kur'an. Yani baktığımız zaman yüzlerce Kur'an mucizesi var. Yani bilimin hiçbir şekilde olmadığı bir dönemde Allah en kilit bilgileri, yani hatta dünya tarihinin biraz önce söylediğimiz gibi en büyük keşfi veyahut da en kilit bilgiler var mesela. Evrenin genişlemesi, İşte hocamın söylediği dağların hareket etmesi, buna benzer çok fazla bilgi veriliyor Kur'an'da. Ve bu bize net Kur'an'ın Allah kitabı olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla ayet gördüğümüz zaman bizim hemen kabul etmemiz gerekiyor. Yani müminlerin zaten ahlakı Kur'an'da işittik ve itaat ettik derler diyor Allah ayette. Ama baktığımız zaman bu tarz kişilere işittik ve inkar ettik diyorlar.
Ama işte şöyle bir şey var, şimdi hocamın da dediği gibi bu gelenekçi davrananlar, o şekilde hareket edenler bilimi de dışlıyorlar. Bilimin gelişmesini de istemiyorlar. Oysa Kur'an'da Allah insanların bilim yapmasını, kendilerini geliştirmesini istiyor. Ama bunlar diyorlar ki mesela bilim ve teknolojik olan her şeye karşı geliyorlar. İşte ne bileyim internetmiş, televizyonmuş, işte cep telefonuymuş, yani bilimsel olan bütün gelişmelerin önünü kesmeye çalışıyorlar. Oysa Allah insanlara bilimi, araştırmayı, kendilerini geliştirmeyi ve bunları birbirlerine aktarmalarını istiyor insanlardan. Evet. Bunlar da bunun önünü kapatıyor. Hocamın dediği gibi ne yapmış oluyor bu sefer? Kur'an'da yazan bir şeyi, Kur'an'da Allah'ın bizlere emrettiği bir şeyi inkar ediyorsunuz ve önünü kesmeye çalışıyorsunuz. Evet. Ve insanlara bu şekilde aktarıyorsunuz. İşte bu da insanları yanlış yolu doğru sürüklendiriyor. Ne oluyor bu sefer? Kur'an'dan sapmalar oluyor. Bu sefer kendilerine göre, işte atalarının söylediklerine göre ya da büyüklerinin söylediklerine göre davranıyorlar. Ama sorduğun zaman dinle ilgili olduklarını söylüyorlar. Fakat yaptıkları uygulamada dinin içinde olmayan, Kur'an'la ilgisi olmayan şeyler yapıyorlar.
Evet, dediğin konu da çok önemli Ender Hocam. Ya Allah bu dünyadaki bu teknoloji olsun, başka şeyler olsun, kıyafetler olsun, her türlü şeyi zaten müminler için yarattığını bildiriyor Kur'an'da.
İnşallah.
Ahirette de yalnızca müminlerindir buyuruyor. Onunla ilgili ayeti okuyayım. Araf suresi 32. ayet, şeytan Allah'a sınırım. De ki Allah'ın kulları için çıkardığı ziyneti ve temiz rızıkları kim haram kılmıştır? De ki bunlar dünya hayatında iman edenler içindir. Kıyamet günü ise yalnızca onlarındır. Bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıklarız buyuruyor Allah ayetinde. Yani dediğin gibi mesela telefon yaratılıyorsa müminler için Allah'ın izniyle. Yani televizyon yaratılıyorsa bu hep Müslümanlar için. Hocam, yani Müslümanların faydası.
Tabii mesela Peygamber Efendimiz de hadislerde nasıl diyor mesela? Diyor ki ayrı zamanda insanlar diyor oturdukları yerden mesela şey anlatılıyor, yani oturduğu diyor, oturduğu yerden diyor dünyanın diğer ucundan haberler alabilecek. Bu ne demek? Televizyon, yani bize bunun haberi veriliyor zaten. İnternetin haberi veriliyor, işte birbirleriyle diyor sohbet edebilecekler diyor. İnternetin, televizyonun, işte cep telefonunun, bunların haberleri veriliyor zaten. Yani Kur'an'da bilim ve teknolojiden bahsediyor. Peygamber Efendimiz de Allah, hani Allah'ın vesilesiyle bizlere bunu aktarıyor. Biz bunlara nasıl göz ardı ederiz ki? Zaten hani bu şu anda yaşadığımız teknolojinin gelişmesi, işte ne bileyim kılıklar, kıyafetler, bunlar zaten bizlerin yaşayacağı bir kader. Belli zaten, belli olan bir şey. Biz sadece yaşıyoruz bunları. Yani yaşayıp görüyoruz. Ama zaten bunlar Kur'an'da belirtiliyor insanlara. Bunları görüp de görmemezlikten gelmek, uykuda olmak, hocamın da dediği gibi hani uyumak, insanların bunları göz ardı etmesi, bu da işte insanları yanlış yola doğru sürüklüyor. Dinin sapmasına neden oluyor bunlardan. İşte Allah hayatını yaşa insanlar dediği, yani zannediyor ki insanlar din olduğu zaman hayat yaşanmıyor. Oysa Allah ayette diyor ki din insanlar için zorlayıcı değil, kolaylıktır diyor. Yani bizde öyle zor gösteriliyor ki şu an din. Hani diyorsun yok diyorsun, işte hocam dediği gibi mesela yaşlanınca yaparım bunu diyorsun. E çünkü o kadar zor gösteriyorlar ki insanlar. Hani bunun yapılması çok zor diye düşünüyorsunuz. Oysa din insanlara kolaylık sağlar. Yani Allah'ın dediği insanlara kolaylık için var diye söyleniyor yani mesela.
Kolaylaştır.
Yani o yüzden böyle bir zor durum yok. Gelenekçiliğin vermiş olduğu işte bir etkiyle insanlara bu zor gösteriliyor. İşte din 40'lı, 30'lu, 20'li yaşlarda dini yaşamayacaksın. 60'a ölmeye yakınken yaşayacaksın. Allah'a o zaman yakın olacaksın. O zaman her şey güzel olacak. Böyle bir şey yok yani. Hani şu her an döneminde insan yaşayacak bu güzelliği. Hayatını yaşamak demek, dine uymamak demek değil. Dine uyan adam da hayatını yaşar. Yani hayatı yaşamaktan kasıtları ne diye düşünürsen, biz de hayatımızı yaşıyoruz her şekilde. Herkes nasıl sabah kalkıyor, işine gücüne gidiyor, yapacaklarını yapıyor. Bu da hayatı yaşamaktır. Hani işte insanlara yanlış lanse etmeleri sonucunda farklı etkiler doğuruyor. Bunları görmek gerekiyor. Yani hocamızın da vesilesiyle bizler gördük. Sürekli burada da aktarıyoruz yani. İnşallah bunları göz ardı etmemek gerekiyor.
Bir de şöyle bir gerçek var. Bugün dini vaciplerimizi yerine getirmek adına 40 yaşına gelince yaparım ya da 50 yaşında yaparım deyip bunu erteleyen kişilerin, o bilinçlerin ne malum ki 40 yaşlarına geleceğinin
garantisi yok tabii ki.
Kesinlikle. Bunu yine Allah
bilir. O sığınak yapıyorlar işte kendilerine. Hani 5 saniye sonra ya 5 sene dediği 5 saniye sonumuzun garantisi yok. Hani evet, bir kanımızda bir pıhtılaşma olur, kalbimizden yani kan akışı olmaz mesela, beynimize kan gitmez, ölüveririz olduğumuz yerde. 5 saniye sonumuzun garantisi yok. Kaldı ki bana diyor ki mesela 40 yaşında ben başlayacağım bunlara diyor. İşte 40 yaşında oruç tutacağım, 40 yaşında namaz kılacağım, 40 yaşında sevap işleyeceğim. 40 yaşını görecek misin yani? O yaşa acaba gelecek misin? O yaşa gelmeden ölürsen ne olacak? O tarafını hiç düşünmüyorlar. Çünkü insanlara ölmek dediğiniz zaman ya boş ver bu konuları kapatalım, böyle tatsız konularla konuşmayalım falan. Ve bu şey var halkın arasında. Neden? Çünkü insanlara böyle aktarılmış. Sanki ölüm çok kötü. Hani ölüm bizim gerçek hayata başlangıcımız. Hani bu bizim için kötü bir şey değil. Ama insanlara baktığınız zaman da ölüm dediğiniz zaman hemen konusu değişir, konusu kapatılır. Oysa gerçek yani, bunları bilmemiz gerekiyor. Hani bizim gerçek hayatımızda neler yaşayacağımızı buradaki sınav hayatımızdan görüyoruz. Yani ahirette biz neyle karşılaşacağız? Buradaki yaşadıklarımız bizim için. Orası için hani bir geçiş dönemi. Burası bir geçiş dönemi. Burada yaşadıklarımız, yaptığımız iyilikler, kötülükler bize ahirette ya güzellik, cennet olarak gelecek ya da kötülüklerin içinde olduğu yani cehennem hayatını göreceğiz. O yüzden hani bunu görmemek işte ya ölüm tatsız konu, konuşmayalım demek saçma oluyor. Farkına varmamız gerekiyor. İşte insanların bu noktada gerçeği görmeleri gerekiyor. Bunun için de hani gerçeği görmek için Kur'an'ı okumak gerekiyor. Peygamberimizin hadislerine bakmak gerekiyor. Hani safsata olarak söyleyeyim. Hani büyüklerin dedikleri, ataların dedikleri değil de bilhassa kendileri açıp herkes bugün yani açıp baktıkları zaman da çok güzel Kur'an mealleri var mesela. Açıp açık bir şekilde Allah'ın bizlere ne buyurduğunu çok net bir şekilde görebiliriz. Yani bunun için Arapça bilmemiz, yüksek düzeyde Arapça dilim bilmesi falan gerek yok yani.
Şimdi Ender hocam gelenekçilerden bahsetti. Tabii orada kastettiği şu: gelenekçi, geleneklere bağlı olan insan demek de. Evet. Esas orada vurgulamak istediğindir hocamın, yobazlar.
Aynen hocam.
Yobazları çok güzel tarif etti. Allah razı olsun. Şimdi bizi demeyeyim tabii, biz evvelallah hocamızın izinden gittim. Şimdi bize bir şey olmaz da Allah'ın dilemesiyle İnşallah. Fikri olarak. İnsanların bir kısmını bu yobaz tayfa, işte bu ekip bir mühendislik çalışması demişti hocamız, yaptılar. Aynı evrimci, Darwinist, materyalist kafanın bilimde yaptığı gibi. Aynısıdır yani. Böyle hurafelere dayalı, yalana dayalı, sahtekarlıklara dayalı, samimiyetsizliğe dayalı bir çalışmayı, aynısını biz yobazlarda da görüyoruz. Yani nedir o? İşte Akın da az önce anlattığı gibi, asr-ı saadet dönemiyle hiç alakası olmayan, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın anlattıklarıyla ve yaptıklarıyla hiç ilgisi olmayan ve tabii ki Kur'an'la hiç ilgisi olmayan bir din anlayışını ahir zamana kadar mühendislik çalışmasıyla getirdi bu yobaz kafa. Tıpkı evrimcilerin yaptığı işte o metotlardaki gibi. Bu mühendislik çalışmasıdır. Buna dikkat edeceğiz. İnsanların bir kısmı buna aldandılar. Yani dini işte ellerinin anlattığı gibi öyle zannettiler. Dolayısıyla ne yaptı? Tedbir aldı kendi. Madem canım öleceğiz, yok olup gideceğiz, buna da gerek yok dedi bir kısım insanlar. Bir kısım da işte hani vicdanı birazcık onu rahatsız ettiğinde canım işte yaşlanınca yaparız senin de dediğin gibi kafasına geldiler. İşte bu kafadan çıkmak çok önemli. Yani Cenab-ı Allah şöyle diyorlar. Mesela Cenab-ı Allah diyor ki atalarının dinine uyarlar diyor şeytan Allah'a sınırım. Peki ataları yanlış yoldaysa yine mi uyacaklar diyor. Yani neye uyuyorsunuz diye soruyorlar. Biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız diyor o dönemdeki kişiler. Cenab-ı Allah diyor ki yanlış yoldalarsa ne olacak diyor. Peki biz atalarımızın yanlış yolda olup olmadığını nereden anlayabiliriz? Kur'an'a bakıp anlayabiliriz. Başka türlü anlanmaz. Yani herkes kafasına göre bir şey söyleyebilir. Bugün Cübbeli de öyle anlatıyor işte. Neye göre anlatıyorsun diyoruz? Kafama göre diyor. Ben diyor başka kafadan diyor. Mesela İran diyor ne durumda diyor. Şöyle olur. Daha da beter olsun diyor mesela. Ama diyor hocam diyorlar işte diyecekler bana niye böyle diyorsun? Ben başka kafadan diyor. Bak oradan anlıyoruz. Başka bir kafadasın. Olabilir yani bir itirazımız yok. Ama bir kişi açıklama yaparken her kim olursa olsun Kur'an'a, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadislerine, İslam alimlerinin açıklamalarına dayalı yapacak.
İnşallah.
Kafaya göre açıklama, ben bu kafadayım, öyle olmaz. O zaman ne olur? Çok büyük risk olur. Çok büyük tehlike olur. İnsanlar seni yanlış anlayabilir. Zaten doğru söylemiyorsun. Dolayısıyla yanlış anlayacak. Dezenformasyon yapıyorsun. Peki kötü bir şeye sebep olma riskini sen nasıl üzerinde tutabilirsin böyle bir şey? Yani bu çok büyük bir olay. Ki insanların ahiretini etkileyecek bir olay. Yani sonsuz hayatını etkileyeceğin belki yaptığın uygun olmayan açıklamayla.
Hocam zaten özür dilerim sözünüzü biliyorum. Bunun önemini bilse öncelikle atalarından öğrendiği ya da bunun devamını sürdürdüğü şeyin doğru olmadığını araştırır. Yani bu anlamda karşı taraftaki kişilere anlattığı şeylerin doğruluğundan emin bile değil ki o kafadaki insanlar maalesef.
Evet. Yani biz uyanık olacağız hocamızın anlattığı ve tarif ettiği şekilde. Kafa çalışacak. Yani öyle kafayı uyutmayacağım. Cenab-ı Allah çok kapasiteli beyin vermiş. Acayip işler yapıyor. Görüyoruz mesela burada anlatıyoruz programlarda. Bayağı da etkili. Bunu kullanacağız. Yani böyle bakmayacağız o tren seyreden bazı canlılar gibi. Öyle olmaz. Mutlaka anlayacağız. Kafayı kullanacağız ve anlatılanlara hemen Kur'an'a bakacağız. Kur'an'ın ruhuna, anlatımlarına. Bediüzzaman Hazretleri'nin tabii hocamız da hep örnekler veriyor onun anlatımlarına. Onun öncesinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın anlatımlarına bakacağız. Kıyas edeceğiz. O zaman doğru mu yanlış mı hemen anlarız. Furkan değil mi? Kur'an'ın bir ismidir, sıfatıdır. Furkan nedir o? Doğruyu yanlıştan ayırt eden demek. Cenab-ı Allah şeytan Allah sınırım ben. Gereği gibi korkarsanız benden diyor değil mi? Sizi doğruyu yanlıştan ayıracak bir nur ve anlayış veririm diyor size. Ne güzel. Bak Cenab-ı Allah bizim aklımıza güveniyor. Hocamız söylemişti, müminlere güvenir demişti Allah. Yani müminin kafası çalışır. Zaten akledin diyor. Ayetler var. Akletmezler mi hiç diyor. Evet. Birçok ayet var. Dikkat edin diyor. Yine ayet bu. Şeytan Allah'a sınırım. Yani Cenab-ı Allah dikkatli, şuuru açık, kafası çalışan bir model tarif ediyor müminlerde. Müminler öyle olur. Yani işte benim hoca efendi, şeyh efendim ne derse doğrudur. Ya amenna. Yani ama neye göre doğrudur? Kur'an'a uygunsa doğrudur. Hadis-i şeriflere uygunsa doğrudur. İşte hocamız onu çok güzel tarif etmişti. O şeyhim açıklar, şeyhim bilir, ben de otururum. Şeyhin seni banyoya da götürüyor o zaman. Yani her işini şeyhine yaptıracaksın sen. Böyle bir model istemiyor ki Cenab-ı Allah bizden. Şeytan Allah'a sınırım. Bilmediğin şeyin peşi sıra gitme diyor Cenab-ı Allah. Ayet. Bundan göz, kulak ve kalp sorumlu tutulur diyor. Ne oldu? Şeyhim dedi ben bilmem. Şeyhim bilir ben bilmem. Olmaz öyle. Ben şeyhimin paçasına yapışırım. Ahirette o beni cennete götürür diye tarif etmişti hocamız. Ya kardeşim nereden biliyorsun şeyhin cennete gideceğini? Ya kimin garantisi var ki öyle bir şey? Hadi diyelim demişti hocamız şeyhin cennete gidiyor. Senin belli değil gidip gitmeyeceksin. Melekler gelir demişti şeyhinin eteğinden seni çeker alır.
Yani.
Eğer cehennemliksen cehenneme gidersin. Yani bu kafa yanlış. Şeyhlerimizin hepsini biz seviyoruz. Kur'an'a, hadis-i şeriflere dayalı açıklamalar yapan şeyhlerimizin başımız üstünde zaten yeri var. Başımızın tacı onlar. Zaten onlarla ilgili birçok videolar hocamız değil mi hazırlattı. Arkadaşlar hazırlıyorlar. İzliyoruz. O ayrı. Onların hepsi başımızın tacı. Ama buna uygun olmayan açıklamalar yapanlara da bu gözle bakacağız inşallah.
Bir ayet okuyayım inşallah. Furkan suresi 30. ayet. Şeytan Allah'ın ve elçi dedi ki Rabbim gerçekten benim kavmim Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap olarak bıraktılar. Kıyamet gününde peygamberimizin Allah'a
tek şikayetidir demişti hocamız kavminden. Tek şikayeti budur demişti. Biz ne yapacağız? Tam tersini yapacağız o zaman. Kur'an'a sarılacağız.
İnşallah.
İnşallah.
Hocam kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Evet Akın hocam.
Evet, şimdi tabii anlattığımız şeyleri Kur'an'dan, hadislerden ve onların dışında hocamızın anlatımlarından öğreniyoruz inşallah. Ve hocamız dünya çapında 30 senedir faaliyet yapıyor.
Maşallah.
Allah'ın izniyle. Ve milyonlarca insanın imanına vesile oldu hocamız inşallah. Darwinizmin yeryüzünden tamamen silinmesine vesile oldu. Gerçek İslam ahlakının anlatılmasına vesile oldu inşallah. Gerçek İslam ahlakını anlattı. Ve tabii dünya çapında pek çok yerde hocamızla ilgili çok fazla haberler çıkıyor. Mesela yine bugün onlardan bir tanesini göstereceğiz. Dünyadanyankılar.com sitesinden hocamızla ilgili, hocamızın yaptığı faaliyetlerle ilgili dünya çapında çıkmış dergi, gazete, televizyon tarzı yerlerdeki haberlerden hepsine ulaşabilirsiniz. Buradan göstereyim. Bir tanesi de şu, buradaki geçen haber. Portekizce basılan Portekiz günlük gazete Publico'da Darwin'den Kim Korkar başlıklı bir yazı yayınlanıyor ve yaratılış inancının Avrupa'da yükselişine yer ayrılıyor bu yazıda. 75 bin tirajı var bu gazetenin ve bu ekranda görülen yazıda da şöyle söyleniyor. Tıp fakültelerine giren İngiliz öğrencilerin çoğunluğu ve Müslüman kesimlerden gelenler son yıllarda İslam toplulukları arasında evrim karşıtlığının güçlü biçimde artış eğiliminde olduğunu gösteriyor. Tüm bunlar söz konusu gelişmenin özellikle Adnan Oktar'ın, müstahar ismi Harun Yahya ile tanınmaktadır. Ve yaratılışçı fikirleri savunan çalışmaları sel gibi akıtan Bilim Araştırma Vakfı'nın faaliyetleri nedeniyle Türkiye'de yeniden dirilen dini hareketin etkisiyle ortaya çıktığını gösteriyor. Harun Yahya'nın bilgi yüklü bir sitesi harunyahya.com var. Bunun yanı sıra Türk okullarında kitap ve DVD'leri dağıtılıyor. Harun Yahya geçtiğimiz yıl Avrupa ve ABD'de faaliyetlerini çok daha genişleterek lüks kitabı Yaratılış Atlası'nı birçok okula ve bilim adamlarına gönderdi. Kitap fotoğraflarının kalitesi ve etkisiyle korkutuyor. Bunda günümüzde yaşayan hayvanların ve bitkilerin fosillerine ait fotoğraflar yer alıyor. Ve tüm fosilleriyle aynı görüyorlar. Kitap siteden ücretsiz indirilebiliyor. Bu resimlerden yola çıkarak Harun Yahya türlerin evrim geçirmediğini, ilk yaratıldıklarından beri aynı kaldıklarını savunuyor diye bir haber yapmış. Publico gazetesi. 75 binde tirajı var. Ve de hocamızın yaptığı faaliyetlerle ilgili bilgi vermiş. Tabii çok muhteşem bir hizmet. Gerçekten belki dünya tarihinde olmamış bir hizmet olabilir. Yani 300 kitap, binlerce konferans,
maşallah.
500'ün üzerinde internet sitesi, kitaplar 73 dilde tüm dünya dillerine çevrilmiş durumda.
Canlı yayın programları.
İnşallah her, yani 10 saat günde canlı yayın oluyor yine A9 TV'de. Yani muhteşem bir hizmet var. Hocamızın vesilesiyle olmuş durumda bu hizmet inşallah. Tabii bu hizmetle ilgili pek çok muhterem din alimi de, hocalarımız da hocamızla ilgili yorumları var inşallah. Onunla ilgili bir video var. Eğer hazırsa onu izleyelim, sonra devam edelim.
Kıymetli şeyhlerimiz ve hocalarımızın Sayın Adnan Oktar ve eserleri hakkındaki görüşleri.
Kalbimizde olanlardandır o. Ben de severim. Severim. Acayip bir tecelli sahibidir o. Türkiye'de bir tane olsun. İkincisi yok.
Cenab-ı Allah güçlerini artırsın, kuvvetlerini artırsın. Demek ki Allah tarafından vazifeliler, özel vazifeliler, Cenab-ı Allah vazifelerini artırsın. İnşallah Mehdi Aleyhisselam'ın başkomutanlarından eylesin. Bilemeyiz kimin Mehdi olacağını. Belki de Mehdi Aleyhisselam olur da biz de tabi oluruz, onu da bilemeyiz. Ben seviyorum sizlerin de sevmenizi. Programları varsa takip etmenizi, sohbetlerini de dinlemenizi tavsiye ediyorum.
Sizi görmekle bahtiyar oldum yani.
Allah razı olsun.
Allah sizden milyonlarca defa razı olsun, benden de bir defa razı olsun. Bu kitaplarınızdan dolayı da size binlerce defa teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum yani.
Adnan Hoca'ya çok büyük bir hayranlığı ve sevgisi vardı. Duası vardı aynı zamanda. Allah ondan razı olsun derdi. Allah'ın efendim bu yoldaki gayretlerini inşallah ecrini görecektir dedi. O bizim evladımızdır dedi.
Darwinizme karşı yok, büyük darbeler. Üslubu, kitaplardaki yazma tarzı şekli Risale-i Nur üslubunda.
İnşallah.
Bu bir. İkincisi benim kendisini görsem gözlerimden öpeceğim.
Biliyorum. Hoca Efendi ben çoktan tercih edilen, tesvip edilen efendim. Maşallah Subhanallah efendim. Akıl şuur bir hizmet işliyor efendim. Birçok gençlerin feyzine vesile oldu canım.
Efendim gerek Darwin nazariyesinin iptalinde çok büyük gayret sarf etti. Ve bunun karşısında efendim Siyonistler en büyük rakip oldukları halde hiç şey etmeden onu devam ettirdi.
Ben önce sizin şahsınızda Adnan Hoca Efendi'ye selamlarımı iletiyorum.
Aleyna aleyküm selam.
Hizmetlerinde muvaffak eylesin. Mübarek eylesin. Etrafında çalışan kardeşlerin de azmini gayretini artırsın.
Allah razı olsun.
Değerli Üstad Adnan Bey'in, Adnan Hoca Efendi'nin hizmetleri çok takdire şayan. Şahsen fakirane, acizane bu fakir hem dua ediyoruz. Allah ömrünü müjdat etsin, gayretini artırsın, kuvvetini artırsın.
Çok kısa diyorum daima onun fikirlerinde, benimsiyorum da güzel. Çok faydalanıyoruz. Allah razı olsun. Allah daima mertebesini, makamını yüce yüce yapsın.
Yeah, I've read a lot of his books and he has certainly inspired me in many ways. So when people like Harun Yahya or Adnan Oksar has spent so much energy looking into these matters and throwing light upon them, of course this is something we can all benefit.
C'est un grand savant. C'est une connaissance vaste et académicienne. C'est un combattant pour l'islam. C'est un patriote. C'est un grand organisateur avec beaucoup de dynamisme et beaucoup de charme et de d'influence dans le monde.
Harun Yahya is a very impressive Muslim scholar. He is the scholar who has successfully reconciled science and theology in the best way. I admire him.
Im Namen der Wadud, er ist der, der die Liebe gibt. Und so wie er uns liebt, so lieben wir ihn. Und küsse seine Hand. Weil er ist der, den man die Hand küssen muss, weil er ein ist, der Wissen hat und dieses Wissen auch nicht darauf sitzen bleibt, sondern so wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam es geboten hat, dieses Wissen weiterzugeben.
Wissensschwert, ich
weiß. Ein Schwert des Wissens. Ein Schwert des Lichts. Was er gezogen hat. Und Shaitan, der braucht das Schwert nur sehen oder riechen, dann löst er sich schon auf.
Maşallah, bilginin kılıcı diyor hocamız. Hakikaten değil mi? Hocamızın yaptığı çalışmalar, fikri çalışmalar, ilmi çalışmalar, şeytanın bugüne kadar yapmış olduğu faaliyetlerini yerle bir etti. Dümdüz maşallah oldu şeytan ki ahir zamanda hocamız söylemişti onu. Ölecek demişti, dümdüz olacak demişti i̇nşallah şeytan. Öyle oldu hocamızın çalışmalarıyla inşallah. Az önceki haber de dikkatimi çekti. Fotoğrafların diyor hocamızın kitabındaki, yaratılış atlasındaki kaliteleri ve etkisi çok korkutuyor diyor. Kimi korkutuyor? Allah'a inkar edenleri korkutuyor. Darwinistleri korkutuyor. Evrimci kafanın peşinden gidenleri korkutuyor. Ve her şeye tesadüf diyenleri korkutuyor. Yoksa iman edenleri, Allah'a inananları, Kur'an'a inananları, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerine tabi olanları sevindiriyor, mutlu ediyor. neşesine neşe katıyor hocamın yaptığı, hocamızın yaptığı fikri çalışmalar inşallah. Şimdi o çalışmalardan bir tanesi var. İman hakikatleri üzerinde yine konuşacağız. Hocamızın herhalde bir su samurlarıyla ilgili bir sunumu var. Güzel, sevimli bir canlı.
İnşallah. İnşallah. Suda yaşayıp ıslanmayan canlı su samuru. Ben şimdi kısaca bununla ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Hayatının büyük kısmını suda geçiren memeli hayvanlardan biridir su samuru. Suda yaşayan diğer memelilerden farklı olarak kendilerini sıcak tutacak vücut yağlarına sahip değildirler. Su samurlarında kalın bir zırhları vardır. Bu da kendi kürkleridir vücutların üzerinde bulunan. Su samurlarının soğuktan korunmalarını sağlayan tek unsur kalın kürkleridir. Kürkü oluşturan tüyler adeta hayvanı üşümekten ve ıslanmaktan koruyan bir zırh gibidir. Bu nedenle de günlerce derileri ıslanmadan suda yüzebilirler. Su samurlarının kürkleri iki çeşit tüyden meydana gelir. Tüylerden bir bölümü diğerlerinden daha kısadır. Alt yüzeyde bulunan kısa tüyler derinin yüzeyini örümcek ağı gibi sararak su girişini engeller. Uzun tüyler ise kısaları saklar. Ayrıca tüyler birbirini geçecek biçimde plakalar şeklinde düzenlenmişlerdir. Bu da hayvanın vücudunun sudan daha iyi korunmasını sağlar. Boyu yaklaşık 60 cm uzunluğunda olan su samurunun 30 cm uzunluğunda sağlam ve yassı bir kuyruğu vardır. Kuyruk su samuru yüzerken kürek ve dümen görevi görür. Maşallah. Su samuru yuvasını akarsuların veya bataklıkların yanı başında kazar. Fakat yuvanın giriş deliği daima suyun içindedir. Bu sayede suya dalamayan hayvanların yuvaya girme olasılığı ortadan da kalkmış olur. Su samurlarının kısa ayaklarının dibindeki ufak pençelerin 5 parmağı vardır. Bu parmakların bir zarla birbirine bağlanmış olması pençenin düzeyini genişletir. Bu perde ayaklar samurların usta birer yüzücü olmalarını sağlar. Bulanık suda dahi avlanabilmesinin sırrı yüzündeki bıyıklardır. Bu bıyıklar dokunmaya karşı oldukça duyarlı olduklarından avlayacağı balıkların yüzerken su içerisinde meydana getirdiği titreşimleri algılayabilmektedirler. Ayrıca su samurlarının güçlü bir koku alma duyuları da vardır. Bu özelliklerini genelde karada avlanmak, iletişim kurmak ve tehlikeyi sezmek için de kullanırlar. Kafatasının üstüne yerleştirilmiş olan gözleri ve burun delikleri suya yarı dalmış durumda yüzerken yüzeyden yukarısını görebilme ve nefes alabilme imkanını da sağlar. Su altında burun deliklerini ve kulaklarını kapatma özelliği vardır. Bu işi uzun tüylerin yardımıyla da başarır. Maşallah bir canlı Allah'ın yarattığı herhangi canlılardan bir tanesi ne kadar farklı özellikler kullanıyor, ne kadar detaylı değil mi? İnsan evet. Aklına gelmeyecek olan özelliklere sahip ve o canlının yaşamını idame ettirebilmesi için onların olması zaten gerekiyor.
Ya Allah, Allah öyle yaratmış ki canlıları mesela bakıyorsunuz bütün canlılar doğasına uygun şekilde yani diyorsunuz ki bu canlının gerçekten yaşama ortamı bu şekilde olabilir. Başka şekilde olamazdı diyorsunuz. İşte bu canlının zaten burada kendisinin aklı hani bunu şuuru yok ki aklı yok ki bunu burada hani bu şekilde yaşasın. Bakıyorsunuz mesela canlıya kuyruğu mesela söyledin az önce hocam. 30 santim mesela büyüklüğü 60 santim kuyruğu onun hani gemilerde nasıl dümeni varsa o şekilde yön olmasını sağlıyor. Kürkleri mesela kalın olması su geçirmeme özelliğini sağlıyor. İşte bıyıkların o özelliği bakıyorsunuz mesela titreşimle avlanmasını sağlıyor. İşte koku alması mesela çok iyi dedik. Ondan sonra pençelerinin perdeli olması iyi yüzmesini sağlıyor dedik. İşte yuvasını mesela suyun altına koyuyor ki canlılar gelmesin. Baktığımız zaman burada bir akıl görüyoruz. Hani çok büyük bir akıl olduğunu görüyoruz. Bunu susamurun akıl etmesi mümkün değil. Bu tamamen Allah'ın ilhamıyla yaptığını görüyoruz. Yani büyük bir akıl sahibinin olduğunu görüyoruz. İşte biz bunları gördüğümüz zaman iman hakikatlerini tesadüflerin olmadığını görüyoruz. Çünkü bir hayvan tesadüfen bu kadar özelliği bir arada bulundurması mümkün değil zaten bu canlının. Bu şekilde düşünmesi de hareket etmesi de akıl etmesi de mümkün değil. Burada tek bir akıl olduğunu görüyoruz. O da işte hepimizin yaratıcısı olan Allah'ın aklını görüyoruz. İnanılmaz bir şekilde bütün canlılara uygun koşullarda nasıl yaşaması gerekiyorsa bütün canlıları rahat şekilde o şekilde yaşadığını görüyoruz. Yani bu canlıya bakıyoruz mesela hem suda hareket edebiliyor hem suyun dışında hareket edebiliyor ama yapı itibariyle suya çok elverişli şekilde yapın. Yani Allah tarafından yaratılmış. Çok mucizevi şeyler yani bu iman hakikatlerini görmek Allah'ın yaratma sanatını bizlere daha çok gözlerimiz açığı, maşallah, daha çok özelliklerini görüyoruz. Maşallah, yani Allah'ın bu yaratma sanatı karşısında hani tesadüflere, evrime inanmak çok büyük saçmalık olur.
Maşallah. İnsanların bu tarz iman hakikatlerini doğada ve her yerde gördüğünde çok iyi aslında görmesi lazım. Çünkü Allah bunları zaten biz görelim diye yaratıyor ve ona şükredelim diye bunları yine biz görüyoruz inşallah.
Maşallah.
Ben bir tane ayet okumak istiyorum. Az önce okuduğum iman hakikati üzerine. Şüphesiz, kovulmuş şeytan Rabbim sana sığınırım. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, geceyle gündüzün ard arda gelişinde, insanlara yararlı şeylere, denizde yararlı şeylere, denizde yüzen gemilerde, Allah'ın yağdırdığı ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda, her canlıyı orada üretip yaymasında, rüzgarları estirmesinde, göklere yer arasında boyun eğdirilmiş bulutları evirip çevirmesinde düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır. Olsun. Bakara suresinin ayetleri inşallah.
Evet. Hatta bir ayette de hocam mealen söylüyorum, şeytandan Allah'a sınırım, Allah'ın alnından tutup denetlemediği, evet, tek bir canlı dahi yoktur diyor. Yani gerçekten bütün baktığımız zaman olaylara, biz kendimize bile baktığımız zaman da her şeyimizin bir kontrol altında olduğunu görüyoruz. Hani hiçbir şekilde bizim dışarıdan müdahalede değil de tamamen Allah'ın bütün vücudumuzdaki sistemleri, bütün canlıları, bütün doğadaki olayları, hatta yani yaşadığımız şu anda şu saatte yaşadığımız doğa olaylarının bile kontrol altında olduğunu görüyoruz. Hiçbir şekilde başıboş bir şeyi Allah yarattığı hiçbir şeyi başıboş bırakmamış. Hep bir kontrol, bir denetleme altında. İşte bunlar da Allah'ın sadece yaratma sanatı değil, aynı şekilde kontrol altında tuttuğunu. Çünkü biz hiçbir şekilde hiçbir şeyimizi kontrol edemiyoruz. Yani refleks hareketlerimiz hariç, kas hareketlerimiz hariç içimizde olan hiçbir sistemi kontrol edemiyoruz. Tamamen Allah'ın kontrolü altında yaşıyoruz o şekilde. İşte bu canlılarda da bunu görüyoruz aynı şekilde. Ve Allah'ın ilhamıyla hareket ettiklerini, kendi akıllarının ve şuurlarına değil de tamamen Allah'ın ilhamıyla hareket ettiklerini görüyoruz.
Maşallah. Üstad Bediüzzaman Hazretleri çok önemli bir zat. Hocamız hep onu vurguluyor. Hatta önemi daha da iyi anlaşılıyor hocamızın açıklamalarıyla. Hakikaten birçok insan tam yakinen tanımıyordu üstadı. Ama hocamızın yaptığı çalışmalarla fark edildi. Risale-i Nur'ların önemi, Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin derin tefekkürleri, manalı tefekkürleri hepimizin, değil mi, imanın artmasına vesile oluyor. Yine iman hakikatlerine yönelik çok güzel tefekkürleri var ve iman hakikatlerinin gaflet içinde olan insanı ihtar ettiğini, yani hatırlatma yaptığını söylüyor. Cenab-ı Allah'ın yaratmış olduğu varlıklarla kendisini insanlara hatırlattığını, tecelli ettiğini, sıfatlarını insanlara gösterdiğini söylüyor. Bak, çok güzel bir tefekkürü var Üstad Hazretleri'nin. Diyor ki, başını kaldır, kendini tanıttırmak isteyen faal ve kudretli bir zatın harika işlerine bak. Yani etrafta böyle başıboş tesadüfler, kör tesadüfler, rastgellikler yok diyor Üstad Bediüzzaman Hazretleri. Harika işler var diyor etrafta bakıldığında. Sen başıboş olmadığın gibi bu hadiseler de başıboş olamazlar diyor. Bak işte susamurunu, değil mi, mesela anlattı hocam. Susamurunun kendi başına tesadüfen başıboş olmadığını nereden anlıyoruz? Sahip olduğu özelliklerden anlıyoruz. Nereden anlıyoruz? Aklı şuuru olmayan canlının akıl alameti gösterdiğini anlıyoruz. O akıl ona ait olmadığına göre o aklı ona veren, ilham eden, değil mi, özelliklerini yapmasını emreden, onun itaat altında olduğunu, yani bir zata itaat ettiğini, onun da Cenab-ı Allah olduğunu bu şekilde anlıyoruz. Yani etrafta böyle başıboşluk falan öyle şeyler yok diyor Üstad Bediüzzaman Hazretleri de. Devam ediyor. Her birisi çok hikmetli vazifeler peşinde koşturuyorlar. Bir müdebbir-i hakim tarafından istihdam olunuyorlar diye ihtar ediyor. Yani müdebbir-i hakim her şeyi önceden bilen, hesaplayan, hesap eden hasiptir Cenab-ı Allah'ın sıfatlarından bir tanesi. Önceden planlanmıştır, hesaplanmıştır. Bizden önce, yani Cenab-ı Allah'ın katında zaten zaman yok. Herkes, bütün canlı cansız, bütün varlıklarda o hesaba, o plana uyar. Sahip olduğu özelliklerle, yaptığı işlerle, hadiselerle, başına gelenlerle herkes o hesaba uğrar. Bütün bu işte canlı cansız varlıkların sahip oldukları özellikler ve başımıza gelen olayların tamamı bize Allah'ı hatırlatmak için Cenab-ı Allah'ın özel yarattığı şeylerdir diyor Bediüzzaman Hazretleri inşallah.
İnşallah.
Bir yuvarlak katimiz var herhalde. Ebru Hocam mı anlatacak?
Evet, ben de diğer canlılardan, kuşlardan bahsetmek i̇nşallah. İstiyorum müsaadenizle.
Estağfurullah.
Kuşların nasıl dengede durduklarından bahsedeceğim ben inşallah. Flamingolar, kazlar ya da balıkçılar gibi kuşlar uzun süre içerisinde tek ayaklar üzerinde kalabilen canlılardır. Telefon telleri ya da incecik dallar üzerinde dinlenen kuşlar hiç zorlanmadan dengede durabilirler.
Maşallah.
Siklerde çalışan cambazları düşündüğümüzde hocam, kuşların dengede kalma yeteneklerinin ne kadar üstün olduğunu çok daha iyi anlayabiliyoruz. Örneğin gergin bir çelik halat üzerinde yürümeye çalışan bir cambaz, dengesini sağlamak üzere özel malzemeden yapılmış uzun bir sırık kullanmak zorundadır. Lakin kuşun böyle bir desteğe ihtiyacı yoktur. O incecik tel gibi dallar üzerinde kendi başına dengesini sağlayabiliyor maşallah. Kuşlar dengelerini kurmak için herhangi bir alet kullanmazlar ama en iyi cambazlardan bile çok daha yeteneklidirler. Bir telin üzerine havadan süzerek iniş yapabilirler ve saniyeden daha az bir sürede dengelerini sağlayabilirler. Alman bilim adamı Profesör Reinhold Niker, üstün birer akrobat gibi hareket eden kuşların nasıl olup da incecik bir tel üzerinde düşmeden kalabildiğini bulabilmek için uzun bir araştırma yürüttü. 4 yıl süren araştırmanın sonunda kuşların son derece özel bir denge mekanizmasına sahip olduklarını buldu. Bu araştırmaya göre denge mekanizmasında iki farklı organ görev yapıyordu. Bunlardan biri diğer omurgalılarda da görülen iç kulak organıdır. Bu organ daha çok kuş havadayken faydalı olur ve kuş kanat çırptığı sırada ters yüz olmasını engeller. Diğer organ ise kuşun leğen bölgesinde bulunur. Mükemmel işleyen bu organ omuriliğin sol ve sağ tarafındaki yarım daire kanallarından meydana gelir. Omuriliğe bağlı bu simetrik kanalların içi ise özel bir sıvıyla doludur. Profesör Niker bu sistemin işleyişini, bu yarım daire kanalları bir terazi gibi işliyor. Kuşun vücudu nasıl hareket ederse bu sıvı ya o kanala ya da diğer kanala gidiyor. Sözleriyle anlatmaktadır. Bu sistem bir bilgisayar sistemine benzer şekilde çalışan sinir hücreleri sayesinde işler. Mekanik olarak uyarlanan loblardaki sinir hücreleri sinyali bacak ve beyinciğe gönderir. Niker, kaslar hareketi öyle iyi düzenliyor ki kuşlar dengelerini mükemmel sağlıyor demektedir. Eğer kuşlardaki bu denge organlar olmasaydı, kuşlar hafif bir rüzgar esmesiyle bulundukları tel veya dal üzerinden kolayca düşerlerdi. Nitekim bilim adamları leğen bölgesindeki organları kusurlu olan kuşların denge sağlayamadıklarını ve yere düştüklerini gözlemlemişlerdir. Organlardaki yapı incelendiğinde kanalların özel olarak var edildiği, sonra akışkanlığı özel ayarlanmış bir sıvıyla doldurulduğu kolayca anlaşılmaktadır. Elbette böyle bir organ kuşun kendi iradesiyle oluşamaz. Ayrıca şuursuz atomlardan meydana gelen kas ve sinir hücreleri kuşu dengede tutmayı isteyemezler ve gerekli ayarlamaları hesaplayamazlar. Kuşlarda görülen bu dengeli hareketler şüphesiz yarattığı her şeyi kontrolü altında tutan Yüce Allah'ın izniyle gerçekleşmektedir. Bir ayet okumak istiyorum inşallah. Şeytandan Allah'a sanırım. Onlar üstlerinde dizi dizi kanat açıp kapayarak uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları Rahman olan Allah'tan başkası boşlukta tutmuyor şüphesiz. O her şeyi hakkıyla görendir. Mülk Suresi 19. ayet. Maşallah.
Ben hiç düşünmemiştim bu kuşların nasıl durdu şu an. Gerçekten ilginç geldi bayağı.
İman hakikatleri öyle bir şey gerçekten. Hani düşünmediğimiz zaman hani hiç hep görüyoruz tellerin üstünde ya da ağaçlarda dalların üstünde kuşları mesela.
Evet,
ama bu şekilde hiç düşünmüyoruz yani baktığımız zaman. İşte mesela pelikanın tek ayak üstünde durması hiç aklımızda hani düşünüp şey yaptığımız bir şey değil işte. İman hakikatleri gerçekten bize maşallah. Çok güzel gerçekleri gösteriyor yani.
İnşallah da burada Allah'ın kontrolünde olduğunu anlıyoruz yani. Mesela İndir Hocam biraz önce bahsetti. Hani bizim kontrol ettiğimiz sistemler var, reflekslerimiz de var. Ya hepsi Allah'ın kontrolü altında. İnşallah. Mesela kuşlar nereden bilsin öyle bir sistem oluşturmayı, şey yapmayı. Acayip bir hızla geliyorlar. Bir anda telin üzerine konup sabitleniyor.
Yani hiçbir denge bozulmuyor.
Bayağı muhteşem bir teknoloji
bir de,
yani.
Hocam mesela az önce hocam da söyledi Bediüzzaman hocamızın üstadın söylediğinden yola çıkarak başı boşluk gerçekten başı boşluk olmadığını görüyoruz. Çünkü başı boş düşündüğümüz zaman insanlara başı boşluk dediğimiz zaman bir düzensizlik olur. Çünkü herkes kafasına göre hareket eder ve bir düzensizlik ortaya çıkar. Oysa biz bütün canlılarda, bütün doğada hep bir düzen olduğunu ve bir sistemin olduğunu görüyoruz. Hiçbir şekilde bozulmayan bir sistemin olduğunu görüyoruz. Demek ki bir başı boşluk yok. Demek ki hiçbir tesadüflük yok. Çünkü tesadüfler bu kadar güzellik arka arkaya getiremez. Bu kadar eşsiz pardon, bu kadar eşsiz güzellikleri bir arada tutamaz. Demek ki hiçbir şey doğadaki, hiçbir şey yani Allah yarattığı gibi hiçbir şekilde de başıboş bırakmıyor. Tamamen kontrol altında yürütüyor. Tıpkı hani gökyüzünde, yeryüzünde olduğu gibi gökyüzüyle ilgili de mesela muazzam evet. hakikatler var.
Onlar şimdi olacak. Onunla ilgili evet. ufak bir eğme hakikati anlatmak istiyorum inşallah. Gökyüzünün muhteşem renkler oluşuyor ve onun nasıl oluştuğuyla ilgili kısa bilgi vereceğim. Güneşten gelen ışınlar önleri uzayda gazlar ve toz zerrecikleri kesilmediği sürece uzaya dik bir açıyla ilerlerler. Atmosferin de içinde barındırdığı gaz molekülleri görünen ışığın dalga boyundan daha küçüktürler. Işık bir gaz molekülüyle çarpıştığı zaman ışığın bir kısmı emilir, bir kısmı da kısa süre sonra moleküller tarafından farklı yönlere yansıtılır. Buna ışığın saçılması adı verilir. Atmosfer içerisindeki moleküller ve küçük parçacıklar ışık ışınlarının yönlerini değiştirerek onları saçar. Renk yelpazesindeki en kısa dalga boyları ışığın mor yönündekilerdir. Işığın kırmızı yönü ise en uzun dalga boylarına sahiptir. Kısa dalga boylarına sahip olan mor ve mavi tonları havadaki moleküller tarafından renk yelpazesindeki diğer tüm renklerden daha çok saçılır ve yansıtılır. Bu nedenle mavi ve mor tonları açık havalı bir günde gözümüze daha iyi yansır. Ama gözlerimiz mor rengini tam anlamıyla ayırt edemediği için biz gökyüzünü masmavi olarak görürüz. Eğer dalga boyu kısa olan ışıklar en çok saçılanlar ise gökyüzünün neden mavi yerine en kısa dalga boyuna sahip olan mor renkte olmadığı bilim adamları için adeta bir bilmecedir. Güneşten gelen ışık yelpazesi tüm dalga boylarında aynı değildir ve buna ek olarak atmosfer tarafından büyük oranda emilir. Bu nedenle ışıkta mor renk daha az seçilir. Bilmecenin çözümü ise gözlerimizin mor rengi diğer renkli oranla daha az hassasiyet göstermesidir. Ayrıca gökkuşağında belirgin bir miktarda görünen çivit mavisi ve mor gökyüzünde mavi rengin ardında kalır. Ufka daha dikkatli ve yakından baktığımız zaman gökyüzünün o noktada daha soluk bir renkte beyaza yakın olduğunu görürüz. Çünkü saçılmış mavi ışığın bizim gözümüze ulaşabilmesi daha fazla hava molekülünün geçmesi gerekir. Bu uzun yol üzerinde ışığın bir kısmı tekrar saçılarak farklı yönlere dağılır ve böylece gözümüze daha az mavi renk ulaşır. Işık dalgalar halinde hareket eden bir tür enerjidir. Görünen ışık gözlerimizle görebildiğimiz elektromanyetik yelpazenin bir parçasıdır. Beyaz ışığı bir parça kristal yardımıyla yansıttığımız zaman kristal ışığı kırarak karşımıza adeta gökkuşağını andıran rengarenk bir görüntü çıkarır. Bunun nedeni beyaz ışığın aslında tüm renklerin bir karışımı olmasıdır. Maşallah. Gün batımı esnasında ufka yakınlaşan güneşten gelen ışınlar atmosfere yatay olarak girer ve daha fazla yol kat eder. Yol uzadıkça ışık daha çok parçacık ve molekül içinden geçerek mavi renk ve tonlarını tüm gökyüzüne saçar. Böylece güneşin rengi kırmızı tonlarına doğru değişmeye başlar. Eğer yol yeteri kadar uzunsa tüm mavi renk ve tonları emilerek görüş alanımızın dışına saçılır ve diğer renkler gözümüze doğru yollarına devam ederler. Kısa dalga boyuna sahip olan mavi ve yeşil tonları bu uzun yol üzerinden dışarıya saçılır ve en uzun ışık dalga boyuna sahip olan kırmızı renk ortaya çıkar. 1977 yılında Viking Mars Lander uzay aracından ve 1997 yılında Pathfinder'dan gönderilen resimlere göre Mars'ın yüzeyinden bakıldığında gökyüzü kırmızı gözükmektedir. Bunun nedeni ise Mars'tan zaman zaman gerçekleşen toz fırtınaları sırasında etrafa saçılan kırmızı demir zengini toz parçacıklarıdır. Uzayda ışıkları saçacak bir atmosfer olmadığı için uzaydan bakıldığında gökyüzü siyah olarak gözükür. Dünyadan bakıldığında güneşe sarıdır. Ama uzaydan veya aydan bakıldığında güneş beyazdır. Güneş dünyadan bakıldığında mavi ve mor gibi kısa dalga boylarına sahip olan ışıklar saçıldığı için sarı renkte gözükür. Eğer atmosferimiz olmasaydı güneşi beyaz renkte görecek fakat tüm gökyüzü geceleri olduğu gibi karanlık olacak ve tüm yıldızlar görünecekti. Maşallah Bakara suresinin 117. ayetini okuyorum. Şeytan Allah'a sınırım. Gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır. O bir işin olmasına karar verirse ona yalnızca ol der. O da hemen oluverir.
Maşallah. Gerçekten de gökyüzüne baktığımız zaman hani hep iman akıllarından mesela az önce bahsettik. Yerdeki canlılardan bahsettik. Ama gökyüzüne baktığımız zaman da gökyüzünde bambaşka bir alem görüyoruz. Yani bütün o gök taşlarının, bütün ay gezegenlerin hareket halinde olması sürekli ve orada bir boşlukta sürekli bir çekiş hareket, mesela ışıklara, dalga boylarına göre hareketin olması, fakat bu harekete rağmen hiçbir şekilde gezegenlerin hiçbir şekilde birbirlerine çarpmaması ya da yıldızların hiçbir şekilde çarpmadığını görüyoruz. Hep bir kontrol altında ve bir sistemli şekilde hareket ettiğini görüyoruz. İşte ışıklar da bu şekilde. Hani bizde ışıklar da bizim sadece gözümüzde hani fotonların çarpmasıyla karanlık bir beynimizde, yani beynimizin karanlık, kapkaranlık yerinde renklenmesi olarak görüyoruz biz bunları. İşte bu şekilde gökyüzündeki bu olayların kontrol altında olması, işte bunların nasıl sistemlerde döndüğü, bu ışıkların nasıl olduğunu biz şimdi son zamanlarda biliyoruz. 20. yüzyıllardan itibaren görmeye başladık. İşte bu da bizim aslında bulunduğumuz zamanın güzelliklerinden güzelliklerinin bir ifadesi bize. Çünkü hepimiz biliyoruz şu anda ahir zamandayız ve güzel bir dönemdeyiz. İşte bu dönemde de bu olayların, bilimsel olayların ve teknolojik olayların çok fazla geliştiğine gözümüzde görüyoruz. Bu dönemin en büyük özelliklerinden bir tanesi çünkü bilim ve teknolojinin çok yükseğe çıkması ve inanılmaz derecede gelişim göstermesi. Biz de şu anda bu dönemin içindeyiz, var olduğumuz dönemde. Mehdiyet dönemindeyiz inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la beraber bütün dünyadaki bu nasıl anlatıyoruz, doğal olaylar, işte sosyal olaylar, ekonomik olaylar, bütün bunların hepsinin düzene girdiği ve güzelleşeceği bir döneme doğru gidiyoruz inşallah Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la. Çünkü şu anda biliyoruz hani dünyamızda bir deccaliyetin verdiği evrimcilerin verdiği bir akımın etkisiyle bir insanlarda böyle bir boşlukluk, bir vurdum duymazlık, işte ne bileyim kendinden başkasını düşünmeme, işte ya birbirlerine iyilik yapmama, ya ne kadar dünya hayatında kötü olabilecek düşündüğümüz şey varsa şu anda evrimin etkisiyle onları görüyoruz mesela dünya hayatında. Bu da işte insanları kötüye teşvik ediyor ve iyi güzeli görmemelerine neden oluyor. İşte Allah da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı bizlere bu dönemde gönderiyor ki bu kötülüklerin tamamen son bulması, işte doğal olayların, bu zaten Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerinden, yaşadığımız doğal olaylar, doğal afetler, işte yaşanan sosyal ekonomik durumlar hepsi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametleri. Bize Peygamber Efendimiz hadislerinde de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı çok fazla müjdeliyor zaten. Bütün hatta sadece Müslümanlar için değil, bütün dünya için. Hatta bir hadiste şöyle söyleniyor. Sadece müminler değil, yerdeki işte gökte uçan kuş, denizde yüzen balık, yani bütün dünya alemi sevinecek diye Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişine. Çünkü bütün dünyaya iyilik getirecek. Yani bir insanın bunu istememesinde hiçbir neden olamaz. Yani eğer bir insana diyorsan sen bunu neden istemiyorsun diye sorarsan, o zaman bu insan hiçbir şekilde güzelliği, hiçbir şekilde rahatlığı, ferahlığı, işte güzel bir dünya hayatını istemiyor demektir. İşte bunun da önünü kapatmaya çalışıyor bir kısım insanlar. İşte göz ardı etmeye çalışıyorlar. İşte Hazreti Mehdi Aleyhisselam gelmeyecek diye insanlara bu şekilde lanse edip insanların gözünü boyamaya çalışıyorlar. Fakat işte biz de burada anlatıyoruz Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın şu anda vazifesinde, görevinde olduğunu, bütün dünya hayatında güzel dengeler kuracağını biliyoruz inşallah. İşte Hazreti Mehdi Aleyhisselam hadislerde belirtiliyordu. Yapacağı olaylar, çıkış alametleri, doğal afetler, dünyada yaşanacak ekonomik, sosyal olaylar. Ayrıca Hazreti Mehdi Aleyhisselam tabii ki hiçbir nasıl tarihimize baktığımız zaman hiçbir peygamberimiz tek başına değilse, Hazreti Mehdi Aleyhisselam da aynı şekilde tek başına olmayacak. Talebeleri olacaktır. İnşallah. Ve bu talebelerin özelliklerinden de hadislerde Peygamber Efendimiz bayağı sıklıkla bahsetmiş. Onları isterseniz aktaralım izleyicilerimize. Özellikle Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerin cemaatinin az sayıda olacağı. Yani biz biliyoruz ki şu anda çok fazla cemaatlerde hep sayılar yüksek. Yani baktığımız zaman artık binler, milyonlar olan cemaatler var. Ama Hazreti Mehdi Aleyhisselam tıpkı Peygamber Efendimiz gibi çok fazla bir cemaat sayısına hakim olmayacak. Tam tersine az bir cemaat olacak. Fakat tamamen ilimle, bilimle ve Müslümanlığı bütün hükümlerini yerine getiren insanlardan oluşacak, az sayıda olmasına rağmen. Ondan biraz bahsedelim izleyicilerimize. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın cemaatinin sayısının az olacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam cemaatinin en önemli özelliklerinden birisi küçük bir cemaat olmasıdır. Yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a tabi olan insan sayısı ilk başta çok az olacaktır. Bu aslında çok dikkat çekici bir durumdur. Günümüzde baktığımızda en küçük denilen cemaatin dahi mensuplarının sayısının binlerle hatta milyonlarla ifade edilmektedir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın cemaatinin ise sayısının yaklaşık 313-314 kişi olduğu bildirilmektedir. Hadiste şöyle buyuruyor. Sayıları Bedir ashabı 313 kadardır. Evvelkiler onları geçmediği gibi sonrakiler de onlara yetişemezler. Onların sayıları Talut Nehri ile geçenler kadardır. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyoruz Bedir Savaşı'na katılanların sayısı 323 kişiydi. Hazreti Mehdi Aleyhisselam da cemaati bu kadar kişi olacak.
313 kişi savaşa katılan.
313.
Evet, 313.
Bir başka hadiste de şöyle bildirilmektedir. Ebu Basır der ki İmam Ebu Abdullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Araplardan Kaim Aleyhisselam'la Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la birlikte olan çok az insan olacaktır. Buyurdu ki halk mutlaka tasfiye olunacaktır. Temizlenecek ve elekten geçirilecektir. Elekten birçok halk elenecektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la birlikte olan insan sayısı çok az olacak diye buyuruyor. Demek ki insanların büyük kısmı Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı ilk başta tanımayacak. Çok az sayıdaki değerli mümin Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a talep olma şerefine nail olacak. Aralarında kadınların da bulunduğu 314 kişilik bir grup oluştururlar. Onlar her zalime galip gelirler. Onların kalpleri demir gibidir ve onlar gündüz aslan, gece de abiddirler. Ne evvelkiler ne de sonrakiler fedakarlıkta onlara yetişemez. Demek ki Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın cemaatinde de hanımlar olacak. Allah bu cemaati çok mübarek kılmış ve mutlaka zaferle müjdeliyor zaten Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı. Her zalime galip gelirler diyor ve çok cesur olduklarını anlatıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalpleri demir gibidir diyor ve aslana benzetiyor. Bir yandan da inkarcılığa karşı akılla, bilimle, sanatla çok etkili bir mücadele oluyor ve bir yandan da çok fedakar, tevazulu, yumuşak ahlaklı insanlar. Hatta öyle ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne öncekiler ne de sonrakiler onlara yetişemez diyor. Diğer hadiste de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi aleyhisselam cemaatini şöyle anlatıyor. Safvan bin Yahya der ki İmam Rıza şöyle buyurdu. Allah'a andolsun ki sizler tasfiye olup ayıklanmadıkça boynunuzu uzatıp beklediğiniz kıyam vuku bulmayacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam zuhur etmeyecektir. Öyle ki içinizde çok azınız geride sağlam kalacaktır. Bu hadisten de anlıyoruz ki Hazreti Mehdi Aleyhisselam cemaati çok zorluklar, sıkıntılar, çileler çekecek. Bu zorluk zamanlarda Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a bağlı kalan insan sayısı ise hep az olacak. Hazreti Mehdi Aleyhisselam cemaatinden münafıklar çıkacak, ayrılanlar olacak. Geride ise tertemiz, sağlam Müslümanlar kalacak.
İnşallah.
Kur'an'da bildirilen peygamber kıssalarına baktığımızda peygamberimizle birlikte olan müminlerin de hep az sayıda olduğunu görüyoruz. Örneğin Hazreti Musa'ya az sayıda gencin itaat ettikleri haber veriliyor. Ayette Allah şöyle bildiriyor, şeytandan Allah'a sığınırım. Sonunda Musa'ya kendi kavminin bir zürriyetinden yani gençlerinden başka Firavun ve önde gelen çevresinin kendilerine belalara çarptırmaları korkusuyla iman eden olmadı. Çünkü Firavun gerçekten yeryüzünde büyüklenen bir zorba ve gerçekten ölçüyü taşıranlardandır. Yunus suresi 83. ayette belirtiliyor. Aynı şekilde Hazreti Nuh'la birlikte iman edenlerin de sayısı azdı. O da şöyle bildiriyor ayette şeytandan Allah'a sığınırım. Sonunda emriniz geldiğinde ve tandır feveran ettiği zaman dedik ki her birinden ikişer çift hayvan ile aleyhlerinden söz geçmiş olanlar dışında aileni ve iman edenleri ona yükle. Zaten onunla birlikte çok azından başkası iman etmemişti. Hud suresi 40. ayette. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi aleyhisselam cemaatinin üstün ahlakında da tek tek anlatıyor inşallah. Hazreti Mehdi aleyhisselam talebelerin üstün ahlakı. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş. Onun Hazreti Mehdi Aleyhisselam talebelerinin tabiatı arı ve kusursuz olacaktır. Riyakarlıktan ve tüm diğer kirlerden arınmış olacaktır. Onların Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerinin yani kalpleri kötülük, kıskançlık ve husumetten arınmış ve kusursuz olacaktır. Maşallah Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebeleri Kur'an ahlakını tam yaşıyorlar.
Maşallah.
Allah'tan çok korktukları için de Allah'ın en çok razı olacağı ahlakı göstermek için gayret ediyorlar inşallah. Onların Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebeleri çelikten daha güçlü olacaktır. Onların her biri 40 güçlü adama eşit olacaklardır. aynı zamanda çok cesur ve manevi güçleri çok sağlam. Öyle ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her biri 40 güçlü adama eşittir diyor. Bir diğer hadiste de şöyle bildirmiş Peygamber Efendimiz. İmam-ı Zaman Hazreti Mehdi aleyhisselamın talebeleri soylu, bilgili olacaklardır ve dünyanın yöneticileri olacaklardır demiş. Hazreti Hüseyin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiği şekilde Hazreti Mehdi aleyhisselam cemaatini şöyle anlatmış. Numani Süleyman bin Harun Elicili rivayet ediyor. İmam Hüseyin'den duydum buyurdu. Bu emrin sahibinin İmam Mehdi aleyhisselamın korunan bir ashabı vardır. İnsanların hepsi onu terk etse bile Allah bu ashabını ona gönderecektir. İşte bunların haklarında Allah, şeytandan Allah'a sınırım. Bunlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiklerimizdir. Eğer bunları tanımayıp küfre sapıyorlarsa andolsun biz buna karşı inkara sapmayan bir topluluğu vekil kılmışızdır. Ayetinin nazil buyurmuş ve yine onlar hakkında şeytandan Allah'a sınırım. Ey iman edenler! İçinizden kim dinden geri döner, irtidat ederse Allah yerine kendisinin onları sevdiği, onların da kendisini sevdiği müminlerine karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı ise güçlü ve onurlu, Allah yolunda cehd eden ve kınayıcının kınamasından korkmayan bir topluluk getirir. Bu Allah'ın bir fazlıdır. Onu dilediğine verir. Allah rahmetiyle geniş olandır ve bilendir diye buyurmuştur. İmam Muhammed Bakır aleyhisselam ve İmam Cafer Sadık aleyhisselam Hazreti Mehdi aleyhisselamın yardımcıları hakkında şöyle buyurmuştur. Onlar dünyanın doğusunu ve batısını ele geçireceklerdir. Onlardan her birinin 40 insan kadar gücü vardır. Kalpleri demir gibidir. Öyle ki La ilahe illallah ve Enne Muhammeden Resulallah her yerde yankılanacak ve duyulacaktır. Hazreti Mehdi aleyhisselamın talebelerine gençler olacağı da bildirilmiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiği bir diğer özellikle Hazreti Mehdi aleyhisselamın cemaatinin gençlerden oluşacağıdır. Hadiste şöyle bildiriliyor. Hazreti Mehdi aleyhisselamın yardımcılarının çoğu gençlerden oluşacak. Aralarında az sayıda yaşlı olacak. Tarihte birçok peygamberin yardımcıları gençler olmuştur. Allah Yunus suresinin 83. ayetinde de şu şekilde bildiriyor şeytandan Allah'a sınırım. Sonunda Musa'ya kendi kavminin bir zürriyetinden, gençlerinden başka Firavun ve önde gelen çevresinin kendilerinden belalara çarptırmaları korkusuyla iman eden olmadı. Çünkü Firavun gerçekten yeryüzünde büyüklenen bir zorba ve gerçekten ölçüyü taşıranlardandı. Ahir zamanda insanların büyük kısmı Hazreti Mehdi aleyhisselamın cemaatinden uzak duracaktır. Buyurdu ki onları yeryüzünün kenarlarında ara. Onların yaşantıları sadedir. Evleri sırtlarındadır. Eğer hazır olsalar tanınmazlar. Eğer kaybolsalar aranmazlar. Hasta olsalar kimse onların ziyaretine gelmez. Eğer evlenmek isterlerse kimse onlara gelmez. Eğer ölseler cenazelerine kimse katılmaz. Onlar mallarını aralarında eşit olarak paylaşırlar ve birbirlerinin kabirlerinde ziyaret ederler. Ayrı şehirlerde olsalar dahi istekleri hep aynıdır. Maşallah çok detaylı anlatmış Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki insanların büyük bir kısmı Hazreti Mehdi aleyhisselam'dan ve cemaatinden uzak duracaklar. Hatta onları yadırgayacaklar, dışlayacaklar. Ama bu onları hiçbir şekilde yıldırmayacağı gibi daha çok şevklendirecek inşallah. Peygamber Efendimiz böyle buyuruyor. Hazreti Mehdi aleyhisselam'ın talebelerine dünyaya yönelik maddi ve manevi hiçbir hırsları olmayacaktır. Ey Ebu Hüreyye! Bu topluluk Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın cemaati zor ve güç bir yola girerek peygamberimizin derecesine kavuşurlar. Allah kendilerinin doyurdukları sonra açlığı, giydirdiklerinden sonra çıplaklığı, içirdikten sonra susuzluğu tercih ederler. Allah'ın katındakine ümitlerine bağlayıp bunları terk ederler. Hesabından korku duyarak helali dahi bırakırlar. Dünyaya sadece bedenleriyle ilgi gösterirler. Onun herhangi bir şeyiyle iştikalde etmezler. Onların Rablerine olan itaatleri karşısında melekler ve peygamberler dahi hayrete düşer. Ne mutlu onlara, ne mutlu onlara. Allah'ın onlara benim aramı birleştirmesini ne kadar çok isterdim. Bu hadisten de anlıyoruz ki Hazreti Mehdi aleyhisselamın talebelerine her türlü imkanların olmasına rağmen bunların hepsini Allah yolunda infak ediyorlar. Allah rızası için müthiş fedakarlıklar yapıyorlar. Sadece Allah'ın rızasını umuyorlar. Dünyada hiçbir şey beklemiyorlar dünya hayatından. Ve Hazreti Mehdi aleyhisselama müthiş bağlılar. Öyle ki melekler ve peygamberler dahi hayrete düşer. Onların itaatinden deniyor hadiste de. Aynı zamanda insanların büyük çoğunluğu Hazreti Mehdi aleyhisselamın talebelerinin değerlerini anlamayacaklardır. Onlar Allah yolunda mücadele ederler ve büyük Büyüklenenler onları küçük görürler. Onların kıymeti dünyada bilinmez fakat ahirette iyi bir şekilde tanınırlar. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerinin özelliklerinden Peygamber Efendimiz bahsetmiş. Onlara aktardık inşallah.
Allah Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın peygamberlerinde gönderdiği kitaplarda da özelliklerini bahsetmiştir. İncil'de olsun, Tevrat'ta olsun, Kur'an'da Hazreti Mehdi'yi detaylı olarak anlatmıştır. Özelliklerini fiziki görünümü olarak da bildirmiştir. Ben de bununla ilgili biraz bir şeyler bahsetmek istiyorum inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın özelliklerinin peygamberlerle indirilen kitaplarda bildirilmesi. Rivayetlerde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın özelliklerinin ve çıkış alametlerinin peygamberlere indirilen kitaplarda bulunduğu bildirilmektedir. Bu da İncil, Tevrat, Zebur'da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a dair bilgilerin yer aldığı anlamına gelmektedir. Konuyla ilgili bir hadis okuyorum inşallah. Peygamberlere dair olan kitaplarda Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın işi zulüm ve kötülük değildir şeklinde işaret edilmiştir. Ben Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı peygamberlerinin sayfalarında, kitaplarında şöyle bulurum. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın amelinde ve zulümünde ne de ayıp vardır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Hazreti Adem ve Hazreti Nuh gibi uzun ömürlü olacaktır inşallah. Zahireti Mehdi Aleyhisselam'ın önceki peygamberlerin bazı özellikleri vardır. Bunların arasında Hazreti Adem ve Hazreti Nuh Aleyhisselam'da olan uzun ömürlülük de vardır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam insanların gerçek bir derin sevgiyi yaşamasına vesile olacaktır. Hazreti Ali bin Ebi Talip de şöyle buyurur. Kaimimiz Hazreti Mehdi Aleyhisselam kıyametince insanların kalbindeki düşmanlık ve İhtilaf sebepleri kökten kazıyacaktır. Böylece genel bir asayiş ve emniyet meydana gelecektir. Ebu Said Hudri Resulullah'tan rivayet ediyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın izleyicileri ona sığınırlar. Bal arılarının kraliçe arıya sığındıkları gibi. Onun yanında güven ve huzur bulurlar. O yeryüzünü adalet ve dürüstlükle dolduracaktır. Evet, burada da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın doğruyu, dürüstlüğü, eşitliği sağlayacağı bir ortamı getireceğini Allah bize bildiriyor.
İnşallah.
Herkesin eşit olduğu, insanların parasıyla ölçülmediği, herkesle aynı durumda olduğunu bize bildiriyor.
Hatta bir hadiste öyle söylüyor hocam. Hani insanlar bu dönemde ayrı zamanda kişilikleri, dürüstlükleriyle değil de maddi güçleriyle sınıf kazanacaklar diye. O da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametleri. Hani bu da bakıyoruz mesela
günümüzde
evet bu şekilde hani insanlar artık dürüstlükleriyle ahlakıyla iyi ahlakıyla değil de işte bu adam çok zengin çok iyi adam diye adlandırılıyor. İşte bu da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerinden aslında. İşte baktığımız zaman Peygamber Efendimiz hadislerde çok fazla anlatmış. Yaklaşık 150 olay gerçekleşmiş Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametleriyle ilgili. Hani buna gördüğümüz zaman da biz de aslında bu dönemde güzel bir dönemde olduğumuzda şanslı Müslümanlar, müminler olarak hani insan bir içini bir heyecan kaplı ve huzur kaplı için. Çünkü biliyoruz ki şu anda bu kötü dönemin son bulacağı bir yerdeyiz şu anda ve ona doğru gidiyoruz ve çok yakınız. İşte bu da insanlara ayrı bir heyecan duygusu veriyor. Bu güzel dönemde insanların hani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın geleceğine inanmaları ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın tıpkı nasıl diğer peygamberlerimiz gibi haberi verilmişse Allah yani peygamberimiz vasıtasıyla da hadislerde de Kur'an-ı Kerim'de de ve diğer kitaplarda da Önder hocamın da anlattığı gibi bizlere müjdeliyor. Böyle bir dönemdeyiz inşallah hocam.
İnşallah.
Kısa bir bilgi vereyim ben de. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi var yine. Aynı zamanda ömürler uzayacak diye.
Evet.
İnşallah. Dün radyoda dinledim. Bir ilaç üzerinde çalışma yapıyorlarmış. Hatta yani şu anda fareler üzerinde tabii test ediyorlar. Başarı elde etmiş. Yapılan testlerde bir enzimi harekete geçirip insanın yaşlanmasını geciktiriyorlarmış. Ve yapılan testte fareye uygulanan ve alınan sonuç bir insanın 80 yaşındaki bir insanın birkaç ay içerisinde 50 yaşa kadar gençleşmesi manasına geliyor diyorlar. Evet. Bizim o ilaçla o fareye yaptığımız ve sonucunda elde ettiğimiz sonuç bu diyorlar. Bu da 10 senelik bir süreçten bahsediyorlar tabii bu ilacın piyasaya sürülmesiyle ilgili. 10 senelik bir çalışmadan sonra piyasaya sürmeyi düşünüyorlar ve yani zannediyorum 100-150 yaşına kadar belki insanların yaşamasına vesile olabilecek bir ilaç gibi gözüküyor.
Zaten
yorumlara göre. Vallahi doğru.
Şimdi uygulanan da bir sistem var öyle şu şekilde. 10 yaş gençleştirme diye yurt dışında bir yerde uygulanıyor. Daha Türkiye'ye gelmedi ama o şekilde uygulayanlar var mesela. Hani biliyoruz da olanları. İşte Allah zaten bunların hepsini bildirmiş bizlere. Hani teknolojinin, bilimin, insanların zaten ahir zamanda en yüksek, yani en yüksek çıtasına ulaşacak diye Allah bizlere bildirmiş. Biz de işte böyle bir zamandayız. Bunun farkına varıyoruz ve her geçen gün görüyoruz. Çünkü bu olayların hepsi gerçekleşiyor hocam. Yani doğal olaylar diyoruz. Mesela dün geçtiğimiz günlerde Ankara'ya bu, yani yaz mevsiminde mesela kar yağması, baktığımız zaman hayretler içindeydi. Yani bunları da yıllar önce söylense insanlar derdi ki hani dalga mı geçiyorsunuz, Haziran ayında ne karı derdi. İşte bu mesela doğal olaylar, doğal afetler, ekonomik krizler, işte savaşlar hepsi belirtiliyor. Bunların da gerçekleşiyor olması ve sırayla gerçekten olması da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bize mevsimin gerçekten olduğunu söyleyeyim. Evet inşallah. Bugün de güzel sohbetimizin sonuna geldik hocam. Saat 17-19 arası, yani 5 ile 7 arası Sayın Abla Noktar canlı yayında olacak inşallah. A9 TV ve Harun Yahya TV'den izleyicilerimiz takip edebilirler. Herkese iyi pazarlar diliyoruz.